Bu bir tekrar yayındır.
Üç Büyükler başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Değerli dinleyenler, Radyo Gold'de yine bir perşembe günü saat 12 ile 14 arası birlikteyiz. Üç Büyükler programında Radyo Gold'de 2 saat boyunca tüm gelişmeleri, detayları, haberleri sizlerle konuşacağız, sizlerle paylaşacağız. Aylin Ağacı Küçük ve İrfan 25 ile beraber burada yorumları sizlere aktaracağız. İrfan 25 az sonra telefonla bizlerle beraber olacak. Aylin Ağacı Küçük'le beraber 2 saat boyunca milli takımımızı, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi ve tüm gelişmeleri konuşacağız. Arda Güler'in performansını konuşacağız. Milli takımın artılarını, eksilerini masaya yatacağız. Montella'nın performansı, defansif sorunlar, ofansif artılar, doğrular, bunların hepsini sizlerle paylaşacağız. Arda Güler maça damga vurdu. İnanılmaz bir gol attı 26 metreden. 120 kilometreyle topu çatala bıraktı. Ayak içi üstüyle ki 2-3 tane pozisyonda ikili mücadeleye maruz kaldı. Yoruldu, fizik olarak biraz düştü. O dakikada o yorgunlukla o vuruşu yapması gerçekten takdire şayan. Ardından 5-6 dakika sonra Orkun'u aldı, atladı, Orkun atamadı. Daha sonra rakip golle burun burunaydı. Kaleci Mert'le karşı karşıyaydı. Orada rakibi bozdu. Top direğe takıldı. Rakibi bozmasaydı belki rakip daha iyi bir vuruş yapacaktı. Belki golü atacaktı. Yeniden beraberlik sağlanacaktı. Sergen Yalçın'ın yorumlarını izledim ki Sergen Yalçın çok önemli bir futbolcuydu. Çok büyük oyuncuydu. Çok önemli bir teknik adam. Ama Arda Güler'le alakalı açıklamalara katılmıyorum. Şunları belirtti. Arda Güler tamam golü attı, çok iyi bir gol ama altın madalyayı verelim ama oyunda yok dedi. 19 yaşındaki bir oyuncu bir gol atıyorsa 26 metreden, ardından Orkun'u aldı atlıyorsa ve sonrasında rakibi bozup gol olmasını engelliyorsa bu oyunda da olduğu anlamına gelir. Bir de 19 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz ve bu sene sadece 7-8 maç oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Sergen Yalçın 24 yaşında Avrupa Futbol Şampiyonası 96'da neredeyse topa dahi dokunamamıştı. Yani biraz oyuncuları eleştirirken ya da değerlendirirken bunlara da bakmak lazım. Katılır mısın Ali Naci? Neler söylersin?
%100 zaten Arda Güler tarihe geçmeyi de başardı. Avrupa Şampiyonası'nda en genç gol atan oyuncu oldu. Forma giydiği karşılaşmada ve Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırmış oldu. Çok büyük bir yıldız ve çok daha iyi yerlere gelecek. Zaten Ancelotti'nin ona duyduğu saygı, sevgi bunun en büyük ispatı. Yani belki Real Madrid'de bu sezon son karşılaşmalarda şans bulabildi ama bütün Real Madrid takımının saygı duyduğu ve sevdiği bir oyuncudan bahsediyoruz. Şu anda da Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop açıklamalarda bulunuyor. Almanya'da Portekiz maçı öncesi Hamit Altıntop'a dönelim.
Biliyorduk çünkü onlar ilk defa bir turnuvaya katıldı. Onun özgüveni, onun atmosferi sağ dışında da çok net belli oluyordu. Çünkü Gürcistan'ın federasyon başkanı benim eski takım arkadaşım. O da arkadaşımdı. 4 yıl boyunca 2003'ten 2007'ye kadar Şalke takımında. Hocaları Willy Sanyol da benim Bayern Münih'te takım arkadaşımdı. Yani onların özelliklerini de karakterlerini bildiğim için ne kadar da tutumlu olduklarını bildiğim için zorlu olacağını biliyorduk. Ama biz de Türkiye'yiz. Ayakta kaldık. Onların gösterdiği reaksiyona biz de reaksiyon göstermemiz çok çok kıymetli oldu. Dört dörtlük müydü? Hayır. Ama buradaki hedef maçı kazanmaktı. Özellikle buradaki vatandaşlarımıza da takımın enerjisini, sinerjisini, özgüvenini yansıtma anlamında çok iyi bir başlangıç oldu.
Siz de burada doğmuş birisi olarak o sokakları görünce kırmızı beyaz ve çok uzun bir kortej var. Gerçekten Dortmund meydandan stada kadar yürüdüler ve ardı arkası kesilmedi resmen taraftarın. Neler hissettiniz o anları görünce?
Bu çok gurur verici. Bayrağımıza sahiplenmeleri, bize inanmaları, desteklemeleri çok çok kıymetli. Biz de bunun karşılığını en iyi şekilde vermek istiyoruz sahada. İlk maçı bunu başarabildik. O da önemli. Çünkü birbirini tamamlayan unsurlar, faktörler günün sonunda çok güzel hikayeler ortaya çıkartır.
Peki Gürcistan maçında biraz fazla pozisyon verdik. Gereğinden fazla yorumları var. Siz buna katılıyor musunuz? Gördüğünüz eksikler neler oldu?
Şimdi genel değerlendirmek lazım. Turnuvaya baktığınızda maçlarda aslında maçlar hep ortada gidiyor. Yani sadece bir iki pozisyon farkı yaratıyor. Bizde de öyle oldu. Ama genel manada baktığınızda bizim için bu süreçte diğer önemli faktör takım olabilmek. Saha içinde gayet kompaktız. Yediğimiz golde bile hani herkes baktığınızda topun arkasında, yani herkes gelmiş. Orada küçük bir dikkatsizlik orada gole engel olmamıza neden oldu. Tabii ki düzeltecek çok şey var. Bunu biz kabul ediyoruz. Çünkü bir sürecin içinde olduğumuzu da söylüyoruz. Genç bir takım olduğumuzun da altını çiziyoruz. Diğer taraftan ama olumlu şeyler, ofansifte daha işte cesaretli, daha özgüvenli, beraber hareket eden, birbirini gözlemleyen unsurlara da ön plana çıkarttığımızda günün sonunda o galibiyette hiç kimse haksız bir galibiyet olduğunu da söyleyemez. Bunu da kabul etmemiz gerekir. Çünkü özgüvenimiz, cesaretimiz, mentalitemiz günün sonunda farkı yaratacaktır diye inanıyorum.
Attığımız goller de gerçekten birbirinden güzeldi. Arda'nın golü, Mert'in golü. Özellikle Mert'in attığımız ilk gol Mert'le geldi ve o golde sizin Kazakistan'a attığınız gole benzetildi. Hatta milli takımlar hesabı da bunu paylaştı. Siz benzettiniz mi golü?
Sonradan baktığımda evet. O köşeye gitmesi, yani topun uçuş şekli, havalanması filan çok benzer tarafı vardı, doğrudur.
Peki tabii ki Arda'yı golünü soracağız. Yani Arda ayağını aldığı anda, çektiği anda sanki herkes heyecanlanmıştı. Siz neler düşündünüz? Arda'dan böyle bir gol ve ilk maçında rekor kırarak en genç oyuncu oldu, ilk maçında gol atan sahaya çıktı.
Arda'ya topun ne kadar yakıştığını hepimiz biliyoruz. Arda'nın burada gösterdiği duruş, gösterdiği karakter zaten onu buralara getirdi. O formaya kapmasına neden oldu. İlk 11'de çıkmasına neden oldu. Biz her zaman söylüyoruz, istemek çok önemli. Ama farkı yaratan, bedelini de ödeyen. Arda ciddi şekilde bedelini ödüyor. Şu şekilde, çünkü sakatlıklarla başlayan bir sezon. İnanılmaz bir ilgi. Buna rağmen konsantrasyonunu, odaklanmasını hiçbir şekilde düşürmeden, yükselterek turnuvaya hazırlandı ve burada da onu ilk maçta en iyi şekilde sahaya da yansıttı. Çok mutluyuz, gururluyuz. Daha 19 yaşında, bunu da unutmayalım. Çünkü burada dönem dönem oyun içinde de inişler çıkışlar olabilir. Ama biz ekip olarak, özellikle hocamız Vincenzo, buna da hazırlıklı.
Herkes Arda'yı merak ediyor. Çünkü herkes onunla fotoğraf çekmek. Bir takımda da görürüz. Hatta o seremonideki Arda'ya bakışlar çocukların da gerçekten ikonik bir fotoğraf oldu. Onunla görüşmelerinizde neler konuşuyorsunuz? Herkes biraz daha yakından tanımak istiyor. Ben de o yüzden biraz daha detaylı soruyorum.
Ya Arda'yı çok fazla anlatmamıza gerek yok. Yani yeteneği ortada. Diğer taraftan da bunu tamamlayan ve başarıyı getiren aslında onun futbola yaklaşımı. Mütevazı olması, genel resim görmeye çalışıyor, kendini geliştirmeye çalışıyor ve en önemlisi öğrenmek için ve futbola keyifle başlarlar, tutkuyla başlarlar. Bunu korumasını en iyi şekilde yönetiyor.
Tabii Real Madrid konusuna çok az gireyim. Siz orada forma giydiniz. O atmosferi bilen, o kulübe bilen birisiniz. Arda Real Madrid'de kalıcı olabilir mi? İlk 11'de yer alabilir mi gelecek sezon?
Şimdi Arda'ya yatırım yaptı Real Madrid. Benimle de istişare etti kulüp. 6 yıllık bir sözleşme imzaladı. 6 yıl ne demek? Biz sana inanıyoruz, senin yeteneğine inanıyoruz ve uzun vadeli buraya hizmet edebileceğini, başarılı olabileceğini, çünkü en önemli kriter orada başarılı olmaktır, kupalar kazanmaktır. Arda'da bu özellikler kesinlikle var, yoksa Real Madrid böyle bir yatırım yapmazdır. Bugün olmasa da yarın kesinlikle o formaya kapacaktır ve şimdi Toni Kroos Real Madrid'den ayrıldı. Onun yerini alabilecek veya ondan daha iyi işler yapabilecek bir potansiyele sahip.
Hı hı. Milli takıma tekrar Gürcistan maçına dönersek, milli takımla ilgili aday kadro konuları da konuşuldu. Samet konusu biraz konuşuldu, neden 11'de diye, ama Samet sahaya çıktı ve belki de maçın en iyilerinden biriydi. Siz neler söylersiniz? Hem bu eleştiriler hem de oyuncuların, özellikle bazı oyuncuların performansı.
Dönem dönem böyle inişli çıkışlar olabiliyor. Yani Samet'i ayrı bir parantez açmak istiyorum. Samet futbol kariyerinde baktığınızda tırmanarak buralara gelmiş. Adana'daki performansı onu Fenerbahçe'ye taşımış. Fenerbahçe'de maalesef bir uyumsuzluk oluyor. Performansını etkiliyor. Ondan sonra Yunanistan'a transfer oluyor. Orada da baktığınızda maçlarda aslında iyi performans gösteriyor, ama tabii ki takımın performansı defans oyuncusunu da dönem dönem etkileyebiliyor. Orada bir iki hata yapıyor, ama bunlar futbolun doğasında olan şeyler. Ama duruşu, karakteri, sahiplenmesi, olayı benimsemesi bir numara, örnek alacak bir yapıya sahip. Bu performansı bizi şaşırtmıyor, çünkü ilk günden onun Hırvatistan maçında olduğu gibi çok iyi performans gösterebileceğini, burayı hak ettiğini ve burayı ileriye taşıyabileceğine inanıyoruz.
Peki, tabii ki şimdi Portekiz maçı geldi artık ve gruptaki belki en zorlu maçımız diyebiliriz, yani güçlü rakip olarak diyebiliriz ve herkes de bu maçı şundan heyecanlanıyor. Bizlere de çok bilet soran, sizlere de çok vardır zaten, herkes bu maça gelmek istiyor. Peki neler söylersiniz, Portekiz'e karşı oynayacağız, resmi galibiyetimiz şu ana kadar yok, ama milli takımda birçok ilki başararak buraya geldi. Hırvatistan'ın deplasmanda yenmesi, Almanya yenmesi, grup lideri gelmesi ve şimdi sırada Portekiz var diyebilir miyiz?
Sırada Portekiz var, evet. Sahaya çıktığımızda en iyi oyunumuzu geliştirmek istiyoruz ve tabii ki kazanmak istiyoruz. Burada ama gerçekçi de olmak gerekiyor. Baktığınızda Portekiz 2016 bu kupayı kazanmış. Belki en tecrübesiz takımla en tecrübeli takım veya ülke karşılaşacak. Ama futbolda dediğim gibi bunu turnuvada gösteriyor. Maçlar kıran kırana geçiyor. Yani olumlu da olumsuz da olabiliyor. Bizim için ilk hedef tabii ki kazanmak. İkinci hedef ama oyunumuzu da devam geliştirmek. Bildiğiniz gibi hazırlık maçlarında çok fazla gol atamadık. Burada ama 3 tane gol attık. Burada kırılganlığımızı ve direncimizi, takım ruhumuzu biraz da olsa geliştirebildik, arttırabildik. Bunlar çok önemli unsurlar. Biz Gürcistan maçını aslında geride bıraktık. Şimdi gelecek maçlara odaklanıyoruz. Çünkü 7'de bir maçı gitti. 6 maç kaldı. İnşallah o 6 maçı da en iyi şekilde Allah'ın bize nasip eder. Biz de hakkını veririz o maçların.
O zaman 6 maç kaldı diyorsak finale ve kupaya inanıyoruz inşallah diyebilir miyiz?
Hayallerimiz var, ama dediğim gibi burada inşallah ilk önce biz ne dedik? Maç maç gitmek istiyoruz. İlk önce grupları geçmek istiyoruz. Ondan sonra Allah'ım işte nasip ederse hangi ülkeye karşı oynayacağız? Hangi şartlarda oynayacağız? Yani biliyorsun Dortmund maçında yağmur yağdı. Yani maç esnasında öyle devam etseydi farklı şartlar olacaktı. Bizim baktığınızda daha çok pas yapmak isteyen, oyun oynamak isteyen bir yapımız olduğu için orada maçımızı veya işte oyunumuzu etkiler miydi? Bu unsurları da göz önüne almak lazım.
Farklı rakipler gelebilir. Nereye gideceğimiz belli olmaz diyoruz. Turnuva ağacı çünkü farklı. Evet. Böyle aranızda konuştuğun zaman hem yönetim hem oyuncularla birinci olmanın önemi ya da üçüncü olmak olarak çıkmak, böyle kafanızda planlar yapıyor musunuz? Çünkü büyük ihtimal ikinci çıkarsak...
Bir iki defa öyle bir konu oldu. Böyle hesap kitap yok. Yani maçtan maça, her maçı kazanmak için, her maçı en iyisini yapmak için sahaya çıkacağız. Burada İnşallah grubu lider olarak tamamlarız. Ama ikinci de olursak onu da kabul edeceğiz. Ondan sonra en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Yani burada hiçbir şekilde öyle konulara girmemek lazım. O sadece zaman kaybı olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü 7 maçlık bir hayalden bahsediyorsak o zaman zaten bu tur değil öbür tur veya işte ondan sonraki tur o ülkelerle karşılaşacaksınız.
Hamit Altıntop'un peki böyle konuştuk hayal hedefler dedik. Peki kafasında böyle bir finalde Almanya mı var illa karşı karşıya? Yani çünkü orada doğup burada doğup büyümeniz hani öyle bir şey istiyor musun yoksa farklı bir takımda olabilir mi?
Ya öyle bir hayalim yok. Ya öyle bir hayalim yok. Hangi ülke olursa benim öyle bir hayalim yok. Benim hayalim bu oyuncular kendilerini geliştirmesi. Benim hayalim bu oyuncuların potansiyellerini en iyi şekilde sahaya yansıtması. Bu oyuncu grubun özellikle sağ dışında da sorumluluklarını bilmeleri gerekir. Bu oyuncular aynı zamanda da haklarını bilmeleri gerekir. Çünkü ben inanıyorum ki bu kombinasyonu benimseyen bir oyuncu grubu olursa ve daha bilinçli hareket ederse ben inanıyorum ki performansları günden güne artacaktır. Çünkü dönem dönem iyi oyun da olmayabilebiliyor ama doğru mentaliteyle oyunun içinde kalıp istediğiniz skoru elde edebilirsiniz. Çünkü Gürcistan maçında da bir an böyle bir olumsuz bir hava vardı. Vücut dilimiz, kırılganlığımız gibi ama sağ olsun hocamız buna en iyi şekilde devre arası müdahale edip dokunuşlarla bunu bir nevi giderebildi. Çünkü bu unsurlar günün sonunda farkı yaratıyor. Bunların üzerine çalışıyoruz. Sadece bu günün sonunda sonuca da yansıyacaktır.
Peki tabii Montella demişken uyumunuzu da soralım aslında. Futbola bakışınız nasıl, uyumu ve şu ana kadarki performansı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hocamızın.
Evet.
Ya hocamızın ilk günden itibaren burayı benimsemesi, mesai yapma şekli ve en önemlisi kolektife inanılmaz önem veren, istişareye önem veren, düşüncelerini paylaşan ve bunu samimi bir şekilde takıma yansıtması çok çok kıymetli. Bunun şeffaflığını, bunun inandırıcılığını takım hissettiğinde zaten söylediğimiz gibi 3 skor var. Yenilmek, beraberlik ve galibiyet. Yan yana oynamak, beraber oynamak ve birbirimiz için oynamak. Biz inanıyorum ki bunu başardık. Birbirimiz için mücadele eden bir takımımız var. Bunu korumamız lazım. Bunu belki Türk tarihinde örnek olarak altını çizmemiz lazım. Sonra da sürdürülebilir bir hale getirmemiz gerekir.
Willy Sanyo sizin eski takım arkadaşınızla maçtan sonra maçtan önce Hakan Çalhanoğlu'na büyük hayranlık duyuyorum demişti. Özellikle bir oyuncu söylemem gerekirse Türk milli takımıyla ilgili demişti. Hakan'la ilgili de herhalde sanırım artık o eleştiriler ortadan kalktı. Bu kadar Avrupa'daki hocaların da hayranlık duyduğu bir oyuncuyu sahip olmak milli takım için neler ifade ediyor? Siz nasıl buluyorsunuz Hakan'ın takım içindeki önemini?
Biz hepsini sırf Hakan'a değil hepsine sahiplenmemiz gerekir. Hepsine destek olmamız lazım. Ya bunu çok üzülerek söylüyorum. Yani televizyonun başında bir maçı izleyip ondan sonra ağzına gelen her şeyi söyleyip kendi insanını, kendi milli oyuncunu, ülkeni en iyi şekilde temsil etmeye çalışan, bazen iyi olan, bazen de iyi olmayan sonuçlarla Willy Sanyol kadar olamıyoruz maalesef bazen. Willy Sanyol demişken yani arkadaşlar tebrik etmek lazım. Harbiden iyi bir süreç yaşıyorlar onlar da. İyi bir takım oluşturdular. Diğer maçlarında ben de çok merakla bekliyorum yani. Çünkü onlar burada goller ve puanlar da alabileceğine inanıyorum. Diğer taraftan Gürcistan maçında beni o güzel resmi biraz bozan bir unsur var. Onu Willy Sanyol de basın toplantısında söylemişti. Burada bunu ben de bir fırsat olarak aslında Türk halkına, milletine rica ediyorum. Karşı tarafın milli marşında biz de onlara saygı gösterelim ve hiçbir şekilde ıslıklamayalım. Çünkü diğer taraftan da biz aynı duruşu, aynı beklentiler içindeyiz. Çünkü inanıyorum ki onlar da bunu hak ediyor.
sorularımızdan biri de buydu zaten. Hani sizi üzdü mü diye soracaktık. Çünkü gerçekten hani orada tribünde bizi de aslında biraz üzdü o olay. Evet. Tabii ki soyunma odası aslında, şimdi gelen sorulara da bakıyorum da, soyunma odasındaki fotoğrafta da aslında hep böyle eleştiri oldu ama hani yanıtlamanız adına, hani ortadan kalkması adına soralım diyoruz. Semih mutsuz, Semih işte yüzü gülmedi gibi ifadeler, siz buna ilgili ne söylersiniz?
Semin şöyle, burada olmasından mutsuz değil, onu herkes bilsin yani, oynamamasından mutsuz. Her oyuncu olduğu gibi süre alamadığınızda veya işte 11'de çıkmadığımızda öyle. Ama Semih'in 19 yaşında olduğunu unutmayalım. Semih inşallah süre de alacak. Semih burada gollerini de atacak. Belki tarihin en çok gol atan oyuncusu olacak Semih burada. Belki inşallah 5-6-7 turnuvaya burada katılacak. Daha onun çok bir uzun bir yolu var. Ama İtman'da olsun, arkadaşlarıyla olsun, enerjisi gayet çok iyi. Yani onunla özel ilgileniyoruz da diyebiliriz.
Peki, ikinci maçlar başladı. Şu ana kadar turnuvada en beğendiğiniz maç hangisi oldu? En iyi performansını sergilediği takım size göre hangisi? Performans sergileyen.
Yani Almanlar 2-2 yaptı. Bu tabii ki kendi ülkelerinde oyun olarak da çok değerli oyuncuları var. Wirtz, Musiala, İlkay'da inanılmaz bir performans gösterdi iki maçta da. Onlar Kasım ayına baktığınızda, bugüne baktığınızda harbiden bir mesafe kat etmişler yeni hocalarıyla. Onlar da bir takım olma yolunda inanılmaz güzel şeyler yapıyorlar. Ev sahibi olmanın avantajı var bizim gibi. Ama baktığımızda bir Arnavutluğun tutumu, gayreti, çabası, arzusu, bu da örnek alınması gerekir.
Almanlarda biz de Hanover'de kalıyoruz ama sanki biraz etkileşim olmuş gibi. Dün bayraklarla, kornalarla tur atıyorlardı. Biraz herhalde bizden etkilenmişler gibi gözüküyor.
Yani tabii ki onlar da duygularını göstermeyi tercih ediyorlar. Doğrudur. Tadını da çıkartmak lazım. Futbol bir eğlence sektörüdür. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Tadını da çıkartmak gerekir. Benim burada görmek istediğim en büyük resim aslında futbolun gücü nedir? İnsanları bir araya getirmek, ülkeleri bir araya getirmek. Yani iki farklı vatandaş da el ele işte sokaklarda yürümesi, sevincinde, üzüntüsünde paylaşması.
Peki turnuvada şu ana kadar en beğendiğiniz gol hangisi oldu?
Yani en güzel gol, dün Şakir'in golü de inanılmaz. Yani baktığınızda işte Romanya'nın turnuvada attığı ilk gol de çok güzeldi. Bizim yavrularımızın, kardeşlerimizin de golleri müthişti. Yani turnuva çok renkli geçiyor, çok keyifli geçtiğine inanıyorum. Yani tarihi geçecek bir turnuva.
Evet, herkes ilk maçlar biraz daha kısır olabilir belki diyordu ama çok gollü maçlara tanıttık et futbol severler. Gerçekten güzel maçlar oluyor.
İnanılmaz.
En beğendiğiniz oyuncuları soracağım şu ana kadar. Performansını en beğendiğiniz oyuncular hangileri?
Bizim oyunculardan hariç Musiala'ya bir ayrı bir parantez açmak lazım. Yani bu yaşta inanılmaz bir özgüveni, cesareti yeteneğiyle bağdaştırdığında inanılmaz güzel resimler ortaya çıkıyor. Yani onu ön plana çıkartabiliriz. Keyifli. Tabii ki İtalya'da Barella inanılmaz bir orta saha. Çünkü benim zaafım bokstan boksu oynayan oyuncuların da performansları, onların eforları beni yine inanılmaz mutlu ediyor. Onu da ön plana çıkartabiliriz. Tabii ki baktığınızda işte Arnavutluk'ta, Romanya'da veya Gürcistan'da 6 numaraları veya işte o 22 numaraları gol atan arkadaşlar da, onlar da bu turnuvaya bir nevi damga vuracaktır.
İki önemli oyuncular benim için özel demiştiniz. Ben pek o yüzden şimdi aklımıza İsmail geldi. İsmail'in durumu nedir? Son durumunu soralım size.
İsmail'in burada olması o sakatlıktan sonra çok değerli bizim için. İsmail çok kıymetli. İsmail'in elemelerde olsun. performansı bizi buralara da getirdi diyebiliriz. Ama İsmail'in geleceğini de düşünmemiz lazım. Hiçbir şekilde risk etmememiz gerekir. Onu en iyi şekilde hazırlıyoruz. İnanılmaz motive, çalışmayı çok çok seviyor. Bu da diğerlerinin de bir nevi iştahını açıyor. Yani çok güzel bir ortamımız var. Umarım ki bunu koruyabiliriz.
Peki İsmail grup maçlarına yetişebilir mi? Son durumu?
Ya onu ben çok fazla değerlendirmek istemiyorum ama takımın idmanlara çıkması aslında birkaç dakikada olsa süre alma ihtimali vardır.
Bir de İrfan Can'ı soralım madem sakatlara değindik. O takımda hala çalışamadı. Onda durum nedir acaba?
Yani dediğim gibi benim alanım olmadığı için çok fazla bir şey söyleyemiyorum ama İrfan'ın koşlara başlaması çok çok önemliydi. Gelecek günlerde topla başlayacaktır. Ya grup maçlarına olmasa da inşallah devam edersek ondan sonraki maçlarda umarım her oyuncu süre alır.
Bu jenerasyona herkes çok güveniyor. Sizin hem bu jenerasyona güveniniz zaten biliyoruz ama hayaliniz aslında bir yönetici olarak nedir? Nerede
görüyorsunuz? Bununla ilgili bir şey sormak istiyorum. Yani bu jenerasyona güvenmek çok çok önemli. Bu jenerasyona ama sahiplenmek, bu jenerasyona cesaret vermek, bu işte jenerasyona iyi gitmediğinde de sahiplenmek çok çok önemli. Şimdi yetenekli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bu o yolun ahlaktan, edepten ve futbol kültürünü kabul etmekten ve çok çalışmaktan geçiyor. Bizim de görevimiz burada bu arkadaşlarımızı bu yolda en iyi şekilde donatmak, en iyi şekilde yol göstermek, en iyi şekilde desteklemek ve en çok ihtiyacı olduklarında yanlarında olmak. Bizim görevimiz burada bu. Bunu da en iyi şekilde yapmaya çalıştığımıza Türk milletine, Türk halkına da buradan söylemek istiyorum.
Biz gelen bir soru da şu. Hamit Altıntop'u Türk futbolunda yönetici olarak görmeye devam edecek miyiz diyorlar. Siz ne söylersiniz? Onu da soralım.
Ya bildiğimiz gibi 18'inde bir Temmuz'da bir seçim olacak. Devam eder miyim, etmez miyim? Bunun turnuvayla hiçbir şekilde alakası yok. Ama kendimce de bazı şeyleri karar vermem gerekecektir. Ama onu turnuvadan sonra artık değerlendiririz.
Tabii artık son sorularımıza yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Peki gruptan çıkma ihtimalini sormuştuk. Sizi şu ana kadar şaşırtan sonuç hangisi oldu peki turnuvada? Var mı sürpriz bir takım adayınız?
Ya şaşırtan demeyeyim de yani yine söyleyeyim altını çizerek. Maçlar aslında birbirine çok çok yakın. Yani belki İskoçya maçı ilk maçları Almanya'ya karşı hariç, orada çok net bir galibiyet aldı. Ama dün Almanya berabere de oynayabilirdi. Yani Macaristan çok istekliydi. Gol pozisyonlarına girdi. Tabii ki İspanya Hırvatistan'a karşı 3-0. Bu da aslında beklenmeyen bir skordu. Ama oyun olarak onlar da orada biliyorsunuz bir penaltıdan gollerini attılar. Belki talihsiz bir pozisyon, orada offside olmasa ondan sonra belki 2'yi bulacaklar, öyle olmayacaktır. Genelde şu an aslında şaşırtan çok fazla bir şey yok. Belçika tartışılır belki o maçta ama orada da biliyorsunuz onlar da pozisyonlara girdi, gollerini attı, VAR'dan geri döndü vesaire. Ama buraya artık katılan takımlar teknolojiyi kullanıyorlar, İstatistikleri kullanıyorlar. Artık her şeye en iyi, en hızlı şekilde ulaşabiliyorlar. Bunların kullanmasını da çok iyi biliyorlar. Ve ona göre de burada performans gösteriyorlar.
Avrupa şampiyonsunuz ama yine de biz sizle daha önce yaptığımız röportajlarda artık şu Dünya Kupası eksikliğini de kapatmamız gerekiyor. Bir sonraki inşallah katılacağız demiştiniz. Hırvatistan'ın altın jenerasyonu yavaş yavaş düşüşe geçtiğini, artık yaş ortalaması yükseliyor. Aynı şekilde Belçika'nın benzer. Bu Dünya Kupası için artık bizim için de bir önümüzün açılması anlamına gelebilir mi? Daha rahat.
Ya orasını bilmiyorum tabii de ama Hırvatları tebrik etmek lazım. Yani biz de şu an bir işte jenerasyondan bahsediyoruz. Onlar o jenerasyonun hani derler ya, suyunu çıkarttılar. Yani en iyisini yaptılar o jenerasyonla. Oyuncu grubu olarak, takım oyununda, skor olarak en iyisini yaptılar. Umarım o bizim jenerasyona da nasip olur. Belki daha iyisin nasip olur inşallah. Tabii ki hedef Türkiye milli takımın kesinlikle dünya şampiyonasına katılması. Çünkü o tecrübe bize nasip olmadı. Ama umarım bizim kardeşlerimiz bunu yaşayacaklar ve onlara bu özgüven, tecrübe, kalite katacağına inanıyorum. Onunla farklı bir noktaya da ulaşacaklar inşallah.
Röportajımız artık Portekiz maçı var. O zaman eski takım arkadaşınız Ronaldo ile ilgili düşünceleri de bitirelim. Her seferinde son turnuvası olacak mı diyorlar ve Ronaldo'yu yine sahada görüyoruz. Hem Ronaldo ile ilgili neler söylersiniz, son turnuvası olur mu?
Ya öyle bir isim, yani kıymetini bilmek lazım. Yani öyle bir karakter, öyle bir hikaye, tecrübe, onun sahada olması aslında taraftarlara da ve oyuncu gruplarına aslında çok büyük bir zenginlik. Ben takdir ediyorum yaklaşımını, olayı hiçbir şekilde küçümsememesi ve her gün ciddi şekilde çalışıp maçlardaki arzusu, motivasyonunu, aslında bizim genç kardeşlerimiz için de çok büyük bir örnek.
Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Üç Büyükler devam ediyor.
Değerli dinleyenler, yeniden birlikteyiz. Hamit Altıntop'un açıklamaları vardı. Ali Naci Küçük'le beraber turnuvayı konuşuyoruz. Arda Güler'i konuşuyorduk. Bu arada Şakir de sürekli gol atmaya devam ediyor.
Evet, gerçekten.
2010'dan beri bütün turnuvalarda gol atmış adam. Hem Dünya Kupası hem Avrupa Futbol Şampiyonası. Bir şekilde oynuyor ve atıyor. Dün de inanılmaz bir gol attı. Ceza sahası dışından ayak içi topu oraya vurmak falan, gelişine inanılmaz. Bir de bu turnuva hep ceza sahası dışından gollerle hatırlanacak turnuva. Ya inanılmaz güzel goller oldu.
%100 yani Şakir'in golü, özellikle bizim attığımız goller. Yani çok güzel bir turnuva oluyor. Rekabeti de çok yüksek. Hamit Altıntop'un dediği gibi sadece açılış karşılaşmasında Almanya İskoçya karşısında çok net bir galibiyet aldı. Onun dışında son derece çekişmeli geçen güzel bir turnuva oluyor. Futbol kalitesi, mücadele, özellikle Arnavutluk milli takımının iki maçta da sergilediği performans, inanç, kadro kalitesine göre gösterdiği efor gerçekten takdire şayan. Dilerim ki bu güzel turnuvada biz de ev sahiplerinden bir tanesiyiz. Almanya kadar en az ev sahibiyiz gerçekten bu turnuvada. Umarım gruptan çıkmayı başarırsak hikaye çok daha güzel ve özel hale gelebilir diye düşünüyorum ben. Özellikle ilk maçta Gürcistan karşısında çok fazla pozisyona girdik. Kimini değerlendirdik, kimini kaçırdık ama önemli olan galibiyetti. Fakat burada bence Sayın Montoya ve ekibinin en çok günlerdir dikkat çektiği nokta Portekiz karşılaşması öncesi verdiğimiz pozisyonlar bana göre. Yani Gürcistan çok net 3 gol pozisyonu kaçırdı. Buralarda dikkat etmemiz gerekiyor. Samet bireysel olarak stoperde çok iyi bir oyun ortaya koydu. Yani duvar adama dönüştü neredeyse. 90 dakika boyunca 0 hatayla oynadı. Fakat özellikle geçiş hücumlarında orta sahada biraz zayıf kaldığımızı düşünüyorum ben. Yani Gürcistan'a bile bu kadar çok pozisyon verdiysek Portekiz karşısında çok daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor. İsmail Yüksek'in dönmesi çok önemli.
Gürcistan, tabii elbette ki Portekiz'e Gürcistan'ı bir tutmuyorum kalite anlamında ama Gürcistan Portekiz'den daha hızlı oynuyor, biliyor musun? Tabii. Portekiz ağır oynuyor. Ve mesela Ronaldo çok büyük oyuncu. Ronaldo'yu tartışacak değiliz ama Ronaldo orada biraz ön taraftaki tempoyu azaltıyor. Bir de her ayağına topu alan işte Bernardo Silva, Bruno Fernandes vesaire, Leao, herkes topu ayağına aldığında Ronaldo'yu arıyorlar. Ronaldo da orada çok fazla çapraz koşu, dribling yapmadığı için biraz daha stoperlerin işini kolaylaştırıyor gibi. Hiç beğenmedim Portekiz'e.
Evet.
Yani ama tabii alan verirsen cezayı keserler. Ama mesela Çekya'da çok kötüydü. Tabii ilk maçlar çok ölçü olmaz ama Ben mesela Gürcistan'a sallıyorlar. Mesela Sergen Yalçın da çok sallamış vesaire. Ben Gürcistan Çekya maçında ben Gürcistan'ı favori görüyorum.
İddialı.
Yani Gürcistan, ben beğendim Gürcistan'ı. Gürcistan fena takım değil.
Ya Çekya zaten yani Portekiz karşısında takım savunmasında hata yapmadan çok iyi bir noktaya getirdi aslında son bölüme kadar. Çok baskı yedi. Ama kalesini iyi savundu. Bir bire geldikten sonra zaten Portekiz tamamıyla Çekya'nın kalesini yığdı. Bütün oyunu. Zaten 88'de yanlış hatırlamıyorsam Portekiz'in bir golü offside sebebiyle iptal edildi. Akabinde 3 dakika sonra Portekiz tekrar gol attı ve maçı kazandı uzatma evet. dakikalarında 2-1. Yani Gürcistan gruba renk katacak. Bu bir gerçek.
Bence ama... top ayaklarındayken ani hücumlarda, kontra ataklarda, ani ataklarda fena değiller ve çok hızlı hücuma geçiyorlar. Bu arada milli takımın en büyük problemi şu. Kontra atağı yakalandığı zaman çok rahat pozisyon veriyor. Evet. Onu geçtim. Geriye yaslandığında da pozisyon veriyor. Yani
orta saha.
Evet, 10 kişi, 11 kişi geride olmasına rağmen, topun arkasında olmasına rağmen bile pozisyon veriyor. Bir defa orta saha oyuncuları Kaan, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun rakip 2'ye 1 yaptığında geriden gelen, orta sahadan gelen oyuncuları, driblinge kalkan oyuncuları takip etmiyorlar. Ve de rakip çizgiye indiği zaman hep geriye ya altı pası ya penaltı noktasına yerden pas veriyorlar, orta yapmıyorlar. O toplarda da defans oyuncularına yakın oynamıyorlar ve bu tür pozisyonlarda da hep rakip topa vuruyor ya da müdahale ediyor. 2-3 tane böyle rakibe imkan sağladık. Biraz daha şey yapmaları lazım. Yani oyuncuları kovalamaları lazım. Daha fazla defansa katkıda bulunmaları lazım. Mesela çok pozisyonu Hakan Çağlanoğlu'nu gördük. Ki yenilen golde Hakan biraz daha rakibine yakın oynaması lazımdı. 7 tane oyuncu vardı defansta ama Hakan biraz daha yakın olsaydı rakip ayak için o kadar rahat vuramazdı. Yani orta saha oyuncuları biraz daha defansif olarak katkıda bulunmaları lazım. Tamam, Samet'e sallayalım, Abdülkerim'e sallayalım da orta saha oyuncuları da biraz gelsin. Çünkü niye? Kenan gelmiyor. Arda gelmiyor. Barış Yeter'e kadar gelmiyor. Kusura bakma da sen Orkun, Hakan ve Kaan Ayhan, siz de gelmezseniz kardeşim kim savunacak? Kim defansa yardımda bulunacak yani?
Bence burada biraz önce dediğim gibi İsmail'in takıma dönmesi tabii. çok ama çok önemli ve değerli. İsmail Yüksek eğer ki grup maçlarında forma giyebilirse, ki biraz önce TFF yönetim kurulu üyesi Amit Altıntop takımla çalışmalara katıldığını ve antrenmanlarda yer aldığını söyledi. Bence o noktada orta sahadaki o zaafları da minimize etmiş oluruz. O yüzden İsmail Yüksek bence bu takım için çok kritik ve önemli bir isim. Ben Kaan Ayhan'ı da beğendim. Zaman zaman...
Ben de beğendim. İyi oynadı.
Mesela Montella'nın özellikle Gürcistan maçında Arda'yı ve Kaan'ı çok erken sahadan aldığını düşünüyorum. Niye bunu söylüyorum? Yani Yusuf Yazıcı'yla Merih Demirel'i almıştı. Arda Güler'le Kaan Ayhan'ı kenara alırken. Ya dakika 79 ve skor 2-1'di. Yani şimdi Allah korusun 2-2'ye gelseydi skor, oyunu bu değişikliği çok fazla konuşuyor.
Hayır, alırken bir de sistemi 3'lüye döndürdü.
Tabii yani çok büyük bir risk aldı.
5 defans yaptı aslında. Sağda Zeki oynadı. Şeyde Mert Müdür de sakatlandı. Solda Ferdi, 3 tane stoper. Tamam, eyvallah, 5'li yap ama sen ortaya da 2 tane sağlam ön libero koy. Yani orada mesela Kenan'ı 55'te alıp Kerem'i 55'e sokması lazım. Kerem'i geç aldı.
Katılıyorum.
Çünkü Kerem sallarsın edersin. Tamam, Kenan'ın oyun zekası, yetenekleri Kerem'den 3 gömlek daha iyi. Katılırım. Ama Kerem Aktürkoğlu'nun bir defa 3-4 senede süre gelen bir oyun temposu,
tabii,
bir tecrübesi ve dahi defansa yardımı var abi. Sürekli Ferdi'ye yardıma geliyor. Net. Sen erken alacaksın. Arda Güler'e bence golden sonra alması doğruydu. Arda Güler aslında biraz düşmüştü oyundan. Gol attı. Hemen gol attıktan sonra alabilirdi.
Ya 3-1 olsa
Salih Özcan'ı alıp ortayı kapatabilirsin. Ama abi çok pozisyon veriyoruz ya.
Çok. Ya Gürcistan gibi bir rakibe karşı 3 tane net %100 gol kaçırdılar. Biri direkt, biri karşı karşıya, hatta 2 tanesi karşı karşıya. çok net pozisyonlar verdik. O yüzden Portekiz karşısında dilerim ki özellikle defansif anlamda, takım savunması anlamında daha iyi bir görüntü çizmemiz gerekiyor. Yani bu pozisyonları işte Ronaldo'ya, Bruno Fernandes'e, Leo'ya vermememiz gerekiyor.
Tabii.
Çünkü orada bitirici özelliği daha yüksek futbolcular var. Açık ve net. Ama ofansif anlamda zaten bence Türkiye milli takımı hani turnuvanın enlerine girebilecek kalitede bir takım.
Her bir de kadar... Barış Alper'e sallıyorlar. Barış Alper sağ tarafa geçtikten sonra iyi oynadı. Sağ taraftan 2-3 evet. tane top kesti. Etkili oldu. Mert Müldür'e çok iyi top kesti. Mert Müldür beklemiyordu. Orada topu alsa gol açacak. Orkun 2 tane net kaçırdı. Kaan'ın topu direkten döndü. Bir de şimdi sana Gürcistan kapandı. Portekiz kapanmayacak.
Tabii ki.
Portekiz oyuna ve topa hükmedecek. Doğru. Sen bu defa Kerem'le, Kenan'la, Barış'la çok pozisyona gireceksin abi. Tabii. Çok pozisyona gireceksin. Yani mesela Çekya maçında pozisyon vermediler ama Türkiye'ye karşı 5-6 tane pozisyon verecek Portekiz.
Ya ben Portekiz'e karşı da açıkçası bu 90 dakikadan hani çok umutsuz değilim. Beni sadece düşündüren nokta Gürcistan'a karşı verdiğimiz pozisyonlar. Ama zaten 2 yıl önce o gün ben de Porto'daydım. Dünya Kupası eleme maçı oynamıştık biliyorsun. Katar'daki turnuvaya katılmak için. Yani kıl payı kaybettik.
Bir de Portekiz o gün rezildi. Yani, çok kötüydü.
Kıl payı kaybettik. Çok kötülerdi. Yani turnuvaya biz de belki katılabilirdik. En azından Portekiz'i geçebilirdik. Ve yani biz özellikle ceza sahası dışından yedi Portekiz'de Çekya karşısında golü. Bu şekilde skorer özelliği olan çok fazla futbolcumuz var. Ama benim özellikle bu karşılaşma öncesinde değinmek istediğim bir nokta var. Bu milli takım gerçekten potansiyeli yüksek. İlginç işler başarabilecek. Belki 2008'de o bizi gururlandıran noktalara gelebilecek ya da o umudu bize hayali kurduran bir oyuncu topluluğu var. Bu noktada artık şu kulüpçülük olayının rafa kalkmasını istiyorum ve ya, diliyorum. Yani Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Galatasaraylı oyuncular değil. Onlar şu anda A milli takımın, bu ülkenin bayrağını en üst noktada dalgalandırmaya çalışan futbolcular turnuvada çok açık bir şekilde. Artık sen ben yok, biz var. Artık milli takım var. Lütfen bunu zihninize kazıyın. Yani oyuncuları kendi takım futbolcunuz olduğu için işte ne bileyim korumacı zihniyetle ya da daha fazla rakip takım oyuncusu diye eleştirel bir açıyla lütfen değerlendirmeyin. Özellikle yani şu
bakıyorum maçını maçtan geçtik. Sonra Trabzonspor taraftarı Uğurcan oynasın diyor. Bakıyorum Beşiktaş taraftarı Semih oynasın diyor. Barış'a sallamışlar. Kardeşim, Semih bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimiz. 2 sene sonra, 1 sene sonra, 3 sene sonra çok iyi yerlere gelecek. Golcü özelliği, gücü, kuvveti çok iyi. Ama daha dayanıklılığı iyi değil. Ondan sonra daha fiziksel kapasitesi tam anlamıyla yeterli değil.
Stres yönetimi bir
kere. Tecrübesi yeterli değil. Ardından sırtı dönük tam anlamıyla oynayamıyor. Servis yapamıyor, ikiye birler yapamıyor. Oyun zekası tam anlamıyla gelişmedi. Bu çocuğa kötülük yapıyoruz.
Kesinlikle.
Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş'a gönül verenler, kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım. Bu Semih'e haksızlık yapıyorsunuz. Bu çocuğa yanlış yapıyoruz. Bu çocuğa kötülük yapıyoruz. Yani Barış Alper 24 yaşında. 3 senedir üst düzey oynuyor. 2 sene Galatasaray'da şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi oynadı. 3-4 tane büyük maçı tek başına kazandı. Yani tamam, Barış'ın da kötü oynadığı zamanlar olacak. Onun da kenarda olacağı zamanlar olacak ama lütfen Barış'a haksızlık etmeyin. Semih'e yanlış yapmayın. Kötülük yapmayın. Hepsinin oynayacağı zamanlar olacak. Semih belki ikinci maç, üçüncü maç, son 15 dakika, 20 dakika girecek, golünü atacak. Kötülük yapıyoruz. Milli formayı giyelim. Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzon formalarını çıkaralım. Yani övelim. Mert Müldür'ü övelim, Samet'i övelim. Kaan'ı övelim. Bu çocuklara destek verelim, gaz verelim, coşku yapalım. Ya milli takım, ya bir tane milli takımımız var kardeşim. Lütfen ya, rica ediyoruz, yapmayın ya, ayıp yani. Ayıp abi, destek verelim ya.
Kesinlikle katılıyorum. Özellikle yani 90 dakika sonrasında böyle bir galibiyet almışken, yani birlikte program yaptığım bazı yorumcu arkadaşlarımı izliyorum. Yani Semih Kılıçsoy'un oynamamasını işte lobiye, Galatasaray'ın gücüne vesaire bağlamaya çalışıyor Bülent Uslu. Hayretler içerisinde izledim. Yani dediğim gibi işte Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Galatasaraylı değil, milli takım oyuncusu hepsi. Aynı zamanda bu çocuklar, genç oyuncular, Semih'e de zarar veriliyor.
Bir şey söyleyeceğim. Yani Türkiye Kupası finalinde, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş kimle oynadı? Trabzon'da.
Aynen öyle.
Niye yedekti değil mi?
Aynen öyle.
Çünkü Serdar Topraktepe dedi ki bizim topa, oyuna hükmetmemiz lazım. Oyunda olmamız lazım. Oyun zekası olan tecrübeli, deneyimli oyuncularla oynamamız lazım dedi. Ve Semih'i yedek bıraktı.
Çok basit, net.
Aynen. Niye Montella'ya yedek bırakıyor? Daha oyun zekası tam anlamıyla oturmadı. Orası üst seviye, üst düzey bir turnuva. Son hazırlık maçında oynadı. İlk 5 dakika. 5 defa topla buluştu. 5 defa topu rakibe kaptırdı. Sonra son 15 dakika pas atılmadı. Evet, atılmadı, doğru. Atılmadı. Yani evet, doğru. Oradaki yangın.
O çok belli zaten.
Heyelan doğru, değil mi?
Doğru.
Hezeyan doğru. Ama niye atılmadı? Niye atılmadı? Çünkü topu kaptırıyor diye oyuncular vermedi. Ben de halı sahada top oynarken ya da takımla oynarken garanti adama top atarım abi. Garanti adam. Topu attığım zaman alabileceğim adama. Şimdi 19 yaşında bir oyuncunun 18 yaşında olması kendini ve rüştünü ispat edene kadar zaten zordur. Hakikaten pas atmazlar. Grupçuluk, hizipçilik olur.
Abi zaten.
Gruplaşma olur. Bir de oyuncu gol atamamışsa, topları kaptırmışsa atmazsın. Semih'in bundan sonraki süreçte kendini kanıtlaması, ispat etmesi, goller atması lazım. Saygıyı kendin kazanırsın sahada.
Şimdi onu söyleyecektim ben de.
O zaman atarlar. Ben top oynadığım zaman, bize de gruplaşma yaptılar abi. Top atmadılar, pas atmadılar, bilmem ne yapmadılar. Sonra 4-5 maç sonra performans gösterdikçe, gol asist yaptıkça, sonra bir gün yoruldum, kenara çıkartın işareti yaptım. O bana gruplaşma yapan, benim oynamamı istemeyen, pas atmayan adamlardan bir tanesi geldi ki, dedi ki Atakan ne olur çıkma. Abi bu iş böyledir abi.
Altyapısında da böyle, milli takımında da
her
böyle.
Her zaman.
Yani her zaman saygıyı performansınla, oyununla
tabii
kendin kazanırsın. Semih'in de bunu yapması lazım. Zamana ihtiyacı var. Hatırlayalım. Burada programda aylar öncesinde turnuvanın kadrosunu konuşuyorduk. Ümit Karan şunu söylemişti. Yani hem milli hem de Galatasaray tarihine geçen bir futbolcudan bahsediyoruz. Ben Semih'in turnuvada olmasını beklemiyorum demişti. Geniş kadro, turnuva kadrosunu.
Tabii Beşiktaş'ın, yani bence, Beşiktaş'ın büyük bu baskısı hem Enes'in sakatlığı.
Hem baskı, hem Enes'in sakatlığı, hem de bence zaten Semih Kılıçsoy'un götürülme sebebi ilerleyen yıllarda Türkiye milli takımına çok fazla hizmet edeceği için tecrübe kazanması, turnuvayı yaşaması. Yani o yüzden Semih'in çıkıp ilk 11 başlaması, goller atması vesaire çok büyük sürpriz olur. Yani bu noktada bence Montella'nın eleştirilmesi çok doğru değil. Dediğin gibi yani önünde Barış Alper var, önünde Kenan Yıldız var. Çok fazla oyuncu var ve bu isimlerin hepsi senin de dile getirdiğin gibi uzun yıllardır Süper Lig'de performans ortaya koyup istikrarı olan bir futbolcu.
Bak Hamit'ten hepsi, hiç haz etmem.
Evet.
Hiç de beğenmiyorum yaptıklarını vesaire falan. Konuşmaları, üslubu, masaya yumruğunu vurması vesaire. Ama mesela şu konuşmasına katılıyorum abi.
Evet, bugün çok iyi konuştu.
Semih Kılıçsoy burada olmaktan mutlu. Her oyuncu gibi oynamamaktan mutsuz. Semih'in 19 yaşında olduğunu unutmayalım. Semih süre de alacak. Gollerine de atacak. Belki 5-6 turnuvaya katılacak. Tarihin en çok gol atan oyuncusu olacak. Daha onun uzun bir yolu var. İdman'da enerjisi çok iyi. Onunla özel ilgileniyoruz. Çok iyi. Zaten Semih'ten hepimiz umutluyuz abi. Semih golcü özelliği, meziyeti çok iyi olan bir oyuncu. Topu kaleye yüzünü döndüğü anda çok tehlikeli. Semih'te çözmemiz gereken şu. Sırtı dönükken, top rakipteyken ya da topu aldığında 2-1'lerde servis noktasında topun bizde kalması noktasında Semih'i biraz daha şey yapmamız lazım. Üzerine katmamız ve düzeltmemiz lazım. Kendisini geliştirmesi lazım. Yoksa Semih hakikaten topu kaleye döndüğü anda çok etkili.
Tabii canım.
Bu arada Portekiz maçı ya da Çekya maçı oyun sıkışında son 15-20 dakika attığım zaman işte yapar. Ama ilk 11 olmaz Semih.
Tabii.
Çocuğa da kötülük yaparız.
Aynen öyle. Çok açık ve net. Ya zaten bu tip turnuvalarda o baskıyı, o stresi yönetmek zaten en büyük zorluk. Yani Semih zaten şu anda en büyük eksikliği bence bu noktada. Yani tartışılan noktalardan, konulardan bir tanesi. Gürcistan galibiyeti sonrasında soyunma odasında bir fotoğraf var. Bütün oyuncular o coşkuyu, o başarıyı, o mutluluğu yaşarken Semih'in yüzü asık gibi, gülmüyor. Çok mutlu değil. Onu anlatıyor fotoğraf. Bu çok tartışıldı. Yani Semih'i de yakın çevresinin, kulübünün, yöneticilerinin yani bundan uzaklaştırması lazım.
Tabii.
Yani kötülük yapıyorlar. Eğer ben, bu şekilde bir telkin veriyorlarsa.
Çocuğa kötülük yapıyorlar. Gelecek sene de mesela o baskı milli takımında en 5 yaş takımında olabilir. Ben Beşiktaş kulübü eğer çok iyi teklif geliyorsa 20-25 milyon euro bandında sonraki satıştan %20 falan Semih'i satarım abi. Çünkü ama
bence Semih'e öyle bir teklif gelmez Atakan abi.
Yok Bayer Leverkusen falan 20, da ilgileniyor 25. vesaire.
Ya yani şimdi Barış Alper'in 18, böyle bir kariyeri var.
Ama şimdi şöyle 18-19 yaşında oyuncu ya. Şimdi o riski alabilirsin. Ama 20 milyon euro sana 20 milyon euro. Onlara çok 20 milyon euro değil ya, abi.
Tabii ki katılırım ama şimdi 20 milyon euro tabii ki o riski bizim için büyük para. Fakat ya böyle büyük majör lig takımları açıkçası Türkiye'den sence futbolcu alırken
Semih gibi bir oyuncuya 20 milyon TL vermez misin? 20 milyon TL.
Ya tabii ki verirsin. Tabii, ama sen için, verirsin.
Onun için de 20 milyon TL işte abi. Ya 20 milyon euro alalım mı?
Tabii ki ama majör liglerdeki kulüpler net uluslararası bir performans bekliyor. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ya da milli takım performansı. Yani senin Süper Lig'de ortaya koyduğun futbol onlar için çok belirleyici ve kritik rol oynamıyor. Anlatmak istediğim bu. Ya yani Ozan Kabak 4 tane Şampiyonlar Ligi maçıyla 13 milyon euro Bundesliga'ya gitti. Cenk Tosun neden transfer rekoru kırarak Beşiktaş'tan Premier Lig'e gitti? Bunun sebebi belli abi. Şampiyonlar Ligi performansıydı. O yüzden Semih'in daha ispat edecek çok şeyi var. Net bir şekilde potansiyel vaat ediyor. Uzun yıllar Türk futboluna hizmet edecektir. Ama Semih'i arşa çıkarmak, Semih'i pohpohlamak bence şu anda oyuncuya verilen en büyük zarar.
Evet, %100 katılıyorum. Bu arada Fred, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao Batshuayi takipten çıkmışlar. Galatasaray'a gideni biz de affetmeyiz demişler.
Fred,
acaba
Cengiz ve Becao.
Fred, Cengiz ve Becao. Acaba kendi şeyleriyle mi çıkardılar yoksa kulüpten bir baskı görmüşler mi sence?
Ya her şey olabilir.
Olabilir değil mi?
Yani hiçbirine şaşırmayız.
Peki ne diyorsun Batshuayi'nin transferine?
Valla dediğim gibi son derece doğru ve mantıklı bir transfer hamlesi olarak görüyorum. Bir kere Galatasaray macera aramadı. Ve Süper Lig'i çok iyi bilen, fizik olarak güçlü. Ve bu ligde başarılı işlere imza atmış. Bir golcüyü santraforu kadrosuna kattı. Bir kere zaten Icardi olduğu için çok üst düzey bir futbolcu alamazdı Galatasaray. Bence o kategoride alabileceği en iyi, en yetenekli futbolcuyu aldı Galatasaray. Şöyle bakmak lazım. Galatasaray'ın dün de Radyo Gol paylaşmıştı detayları. 3 yıl için Galatasaray'ın Batshuayi ile anlaşmaya vardığı kontrat şartları 12 milyon euro toplam. 3 milyon euro yıllık ücret garanti. Birer milyon euro da her sezon için imza parası. Şimdi Batshuayi gibi bir oyuncuyu 3 milyon euro bonservis bedeliyle almak, yani imza parasını bonservis olarak sayalım, çok büyük bir başarı bence. Nereden bakarsan bak Galatasaray için karlı bir iş. Ha Fenerbahçe'nin yüksek imza parası başlangıçta vermemesi, 1 milyon euro da bırakması, onların kendi oyuncusu tabii ki. Bence burada Jose Mourinho'nun, biraz sonra İrfan 25 detayları verecektir, Jose Mourinho'nun bence Dzeko'yu tercih etmesi burada etkili oldu. Çünkü Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü bir yıldız golcü almasını bekliyoruz. O noktada ikinci golcü olarak Dzeko'yu düşündüğü için herhalde Fenerbahçe burada biraz Batshuayi pazarlığında geride kaldı.
Ben Fenerbahçe'ye dostum, Batshuayi'yi bir şekilde tutardım bence ve rakibime kaptırmazdım.
Bence Dzeko'dan daha başarılı olur.
Şimdi İlfan'la beraber olacağız ama İlfan'cığım hoş geldin. Hayırlı merhaba, bayramlar diliyoruz.
İyi bayramlar.
Sana sözü vermeden önce Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu, onları sayalım. Salvatore Foti birinci yardımcı antrenör olacak. Stefano Rapetti fitness antrenörü, metodolojist ve spor bilimcisi. Luca Fatiga ikinci yardımcı antrenör. Duran top antrenörü ve yardımcı fitness antrenörü aynı zamanda. Michel Salzarula analiz sorumlusu, maç önü, maç sonu ve canlı maç analizleri. Ricardo Formosinho taktik analiz ve antrenman performans analizi. Ve Giovanni Serra data analiz. Mourinho'nun baktığımız zaman 6 tane antrenörü, yardımcı antrenörü olacak. Söz sende, ne gibi gelişmeler var Fenerbahçe'de İrfan 25?
Tabii önce Başakşehir konusunda başlayalım. Tabii Galatasaray önemli bir oyuncuyu transfer etti artık. Transfer Galatasaray adına bitti diyebiliriz. Fenerbahçe 3 milyon euro yıllık ücret, 3 yıllık sözleşme artı 1 milyon euro imza parası verdi. Ama Galatasaray benim bildiğim 3 milyon euro 3 yıllık yıllık ücret ve 3 milyon euro da imza parası verdi. 3 yıl için toplamda imza parası ayrı 12 milyon euro verdi. Burada tabii Jose Mourinho'nun da görüşün alındı. Şunu söyleyelim, Jose Mourinho'yu Sportif Direktör Mario Branco Başvay yapılan transfer görüşmeleri hakkında Jose Mourinho'ya iki yerdi. Mourinho da burada olma geçen çalışma isteyen oyuncularla yola devam edildi ifadesi kullandı. Ve bu cümlenin ardından da zaten Fenerbahçe Başvay'ın temsilcisine Galatasaray'ın teklifin üzerine çıkmayacaklarını, mevcut tekliflerinin de son teklifi olduklarını iletti ve Başvay'da Galatasaray'a imza attı. Tabii şu bir çok ezeli rakibi Galatasaray yıllardır ikinci forvet başındaydı ve ligi tanıyan ve son 2 yılda önemli katkı sağlayan
İlfancığım şu anda neredesin, nerede bulunuyorsun?
Şu anda bizim şimdi çeken bir taraf
gidiyoruz. Abi, evet, çeken bir yere gidersen bir dama, çatıya vesaire, bir terasa ve bulunduğun yerin en yüksek yerine minareye falan böyle bir çıkarsan, dilersen biz seni bekleriz. İstiyorsan biz konuşalım. Sen öyle bir yer bul.
Şu anda geliyor mu sesin?
Şu anda geliyor, evet.
Evet, dediğim gibi son 2 yılda Fenerbahçe'de 40 gole katkı sağlamış bir kişi. Ligi tanıyan ve uyum sorununda yaşamayacak bir isim olduğunu söyleyebiliriz Galatasaray adına. Bence önemli o anda.
Bence de Galatasaray adına önemli, iyi transfer bence.
Tabii Galatasaray açısından baktığımızda iyi bir an. Diğer taraftan Fenerbahçe açısından bakarsak da bir ezeli rakibiniz güçlenmiş oluyor. Evet. Aynı zamanda bir tıpkı Abdülkerim Bağdatçı transferinde olduğu gibi, mesela Abdülkerim Bağdatçı transferinde de Fenerbahçe çok az bir miktarı fazla istiyor diye ödememiş. O sırada da Galatasaray'ın işte 3 yerli sıkıntısı vardı ama Abdülkerim transferinde bunu çözdü. Abdülkerim'in nasıl katkı sağladı ortada. Şimdi
ya Ali Koç kritik hatalarına devam ediyor yani İrfancığım.
Şöyle söyleyeyim, aslında bir onda da bir madde söyleyeceğim. Aslında yine bizim programda söylemiştik, opsiyon maddesi devre dışı kaldı, Serdar oyuncu konumuna geldi diye.
Evet.
İlk bizim programda ifade etmiştik. Çünkü yeterli ilk 11 oynamadığı için opsiyon maddesi devreye girmedi.
Şakayı.
Aslında burada bir planlama hatası oldu.
Kaç maç daha oynasaydı geçiyordu?
Benim bildiğim tam maç sayısı bilmiyorum ama 20 maçın üzerindeydi bu ilk 11 oynama şeyi, opsiyonu. Eğer o ilk 20 maçın üzerinde oynamış olsaydı, ilk 11'de 20 maçta oynamış olsaydı opsiyon maddesi devreye girecekti. Opsiyon maddesi devreye
girecekti. Merak ettim, acaba kaç tane ilk 11 oynadı? Yani hakikaten Fenerbahçe nasıl kritik hatalar yapıyor ya?
Şöyle söyleyeyim, 17 maç ilk 11 oynadı bu
sezon. Ya 3 tane oynayamadı yani. Ya inanılır gibi değil ya.
Ya şöyle söyleyeyim, belki 20 maçın üzerinden 24 olur, bu 23 olur ama yani bunun önün görülmesi lazımdı. Eğer başvayla devam edilmek isteniyorsa ki devam edilmek istendiği ortada. Çünkü Fenerbahçe'de yeni bir teklif sundu sözleşme sonunda. Oyuncuya şimdi ya devre arasında oyuncuyla oturup masaya oturabilirdiniz. Çünkü sezon sonuna doğru yaklaşırken Başkan'ın açıklaması falan da vardı. Sezon sonunda oturup konuşacağız. İşte Fenerbahçe'de mutluyum. başkanla oturup konuşacağız, geleceğime karar vereceğim şeklinde. Şimdi opsiyon maddesini de bir şekilde, yani bunu planlanarak devreye sokulabilirdi. Yani o yeterli süreyi almasını sağlayarak.
Ya iki yıldır İrfan, iki yıldır Galatasaray Icardi'yi yedek aradı abi ve bulamadı. Bir sürü oyuncu aldı. Evet. Sen gittin elinde altın tepsiyle, al kardeşim dedin. Bu adam ligi tanıyor, iyi oyuncu. Belçika milli takımında oynuyor. 31 yaşında, diri oyuncu. İşte bu sene kaç gol attı Batshuayi?
24 golü var.
Ya inanılmaz ya. Bak 24 ya işte, gollü oyuncunu rakibe katlıyorsun ve 38 yaşındaki, bak 38 yaşındaki Ceko'yu takımda tutuyorsun. Ve ya şimdi şu, insanlara şunu söylemek lazım. 38 yaşında bir oyuncuyu yedek bırakırsan, bir defa yaşlı oyuncu oynamadıkça ritmini kaybeder abi. Yani sonradan girdiği zaman hani Ceko halikalar falan yaratmayacak.
Ya şunu söyleyeyim. Az önce sen de bunu, az önce de söyledin. Yani buradaki en önemli şeylerden bir tanesi, hani Galatasaray uzun süredir Icardi ikinci forvet arıyordu. Ve ikinci forvet arayışı içerisinde sen, bence Fenerbahçe bu konuda çok büyük bir risk aldı.
Tabii, inanılmaz.
Maddi tarafına girmeden bakmak lazım olayı. Galatasaray'ın iki sezon Icardi'nin arkasında bir oyuncu arıyor, bir forvet arıyor ve senin de elinde Süper Lig'de bu kadar katkı sağlamış, ki Beşiktaş'ta oynarken de katkı sağlamıştı, önemli.
İrfan'cığım bir şey soracağım. Şu anda sen bir tane santrafor olacaksın değil mi? Çok iyi bir santrafor. Evet. Fenerbahçe bence alacak. Bence müthiş bir santrafor getirecek. Tutar tutmaz bilmiyorum. Sen şimdi Batshuayi gitti, yerine bir oyuncu alacaksın mı? Ceko yedek olacak. Üçüncü santrforun kim olacak falan. Yani bir de adam tutmuş, bu takımı seviyor, kulübü seviyor. Yani uymuş yani, anladın mı? Ya inanılır gibi değil ya. Bu Ali Koç hakikaten ya muazzam hatalar yapıyor ya.
Ve şöyle bak bir de olaya. Şu bak pencereden bak. Fenerbahçe 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Batshuayi Galatasaray'a verdi abi.
Evet.
Yani Galatasaray'ın ödeyeceği imza parası 3 milyon euro 3 yıl vadeyle. Her evet, sezon birer
milyon. 3 yıla yayılarak, 3 yıla yayılarak ödüyor yani Galatasaray.
Evet.
Milyon
ya, inanılmaz büyük bir hata
ya,
Fenerbahçe.
Ya şimdi Süper Lig'de bu kadar fayda sağlamış bir oyuncunu belki Batshuayi gidip hani bir Premier Lig kulübüne gitse veya işte bir Avrupa'nın 5 büyük liginden birine gitse bu kadar tartışma neden olmaz.
Tabii şaşırmazsın
ama,
da.
Ama bu kadar fayda abi vermiş bir oyuncuyu, katkı vermiş bir oyuncu ezeli rakibine gitmesi ve rakibini güçlendirmesi bence burada en büyük taraftarın tepki gösterdiği konu bu. Çünkü gerçekten büyük bir risk. Şimdi Galatasaray, şimdi Icardi'nin belki Icardi'de çift forvet oynayacak veya Icardi biliyorsun birçok maçta
tabii da, canım 4-4-2'ye dönecek oynatacak. Sağda Hakim Ziyech var, solda Kerem, sağda Barış Alper. O Tete'nin yerine bir tane daha koyacak. Endombele'nin yerine bir tane koyacak. O olmayan yerlerin, olmayan oyuncuların yerlerine koyacak. Bir de Batshuayi koydu oraya. Ya muazzam.
Şöyle söyleyeyim, birçok yani şimdi rakibini güçlendirmiş oluyorsun. Şimdi orada göstereceği performans, sezon içerisindeki performans tartışmalı daha da beraberinde getirir. Tıpkı hani az önce bahsettiğim Abdülkerim Bardakçı transferinde olduğu gibi. Yani o süreçte belki Abdülkerim'i transfer etse Fenerbahçe, rakibini belki transfer ve Abdülkerim belki Galatasaray'da oynadığı performans Fenerbahçe'de göstermeyecek ama en azından rakibinin bir oranda güçlenmesini de önüne geçmiş olacaksın. Bazı transferlerde de bu da etken olur. Ama diğer taraftan bakarsak, olayın maddi açısından bakarsak, maddi yönüne bakarsak da eğer yedek bekleteceksin, Fenerbahçe bir forvet oyuncusu transfer edecek ama yedek bekleteceğim bir oyuncuya eğer Ceko'da kalacağını düşünürsek yani yıllık 4 milyon euro gibi bir ücret verme lüksü de Fenerbahçe'nin şu anda belki de Türkiye'de hiçbir kulübün lüksü yok. Fenerbahçe'nin de lüksü yok ama elinde lige tanımış, senin takımına uyum sağlamış bir oyuncuyu ezel rakibine kaptırması Fenerbahçe adına bir hatadır, bir risk taşır ve önemli bir risk. Çünkü rakibini güçlendirmiş oluyorsun. Rakibinin çok önemli bir eksiğini bence önemli bir oyuncuyu da doldurmuş oluyor. Onu da
bir şey soracağım. Batshuayi takımda sevilmeyen birisi miydi?
Yok, gayet seviliyordu.
Bunu seviliyordu. Peki bir şey soracağım. Fred, Cengiz Ündel ve Bekao niye takipten çıktı Instagram'dan?
Valla bilmiyorum. Onu herhalde bir
kulüp baskısı mı var? Ali Koç mu dedi acaba?
Yok, kulüp baskısı olacağını düşünmüyorum. Kulüp baskısı olduğunu düşünmüyorum ama Sayın Ali Koç'un da biliyorsunuz televizyona, Habertürk'te seçim öncesi çıktı televizyonda, Batshuayi'nin takım içerisinde de çok sevilen bir isim olduğunu kendisi de dile getirmiş. Aslında oyun gerçekten de sevilen bir isimdi. Belki anlık bir tepki olabilir çünkü yani takım içerisinde gerçekten seviliyordu. Takıma yani bir uyum sağlamıştı takımın içerisinde. yani takımın içerisinde çok önemli bir yere sahipti. Galatasaray'a imza atınca belki bu şekilde bir tepki gösterilmiş olabilir oyuncular arasında. Belki de kendileri arasında da konuşuyor olacaklar ama bunu dediğim gibi kamp başlayınca oyunculara da sorarız nasıl bir düşünceye sahip olduğunu. Kulüp yetkililere sorduğumuzda da şunu net bir şekilde dile getiriyorlar. Biz 3 milyon euro yıllık ücret ödedik, önerdik. 1 milyon euro imza parası, toplamda 3 yıl için 10 milyon euro. Ve daha sonra da biz yani belki de yedek bekleyecek bir oyuncu için maksimum ücreti verdik. O sonra tercihi ona bıraktık dediler. Çünkü Galatasaray'ın menajeri de başkanın menajerinin de Galatasaray'ın yöneticilerle birkaç kez görüştüğünü net bir şekilde biliyorum. Galatasaray hatta 1-2 gün önce Ali de bilir onu. Nihat Bey de herhalde yanılmıyorsun. Galatasaray yönetiminde Nihat Bey var mıydı?
Nihat Kırmızı, evet, sportif
aşık. Evet, yani şimdi onunla birkaç kez görüşüyor. Hatta onu telefonla arıyor. Çünkü serbest oyuncu konumuna geliyor. Artık serbest oyuncu konumuna gelince de temsilcisi tabii kendisini isteyen kulüplerle görüşüyor. İstanbul'da mutlu, zaten İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Çünkü aynı zamanda Suudi Arabistan'dan da çok ciddi transfer teklifleri de vardı. Al-Shaab istiyordu. İngiltere'den isteyen kulüpler de vardı. Ama hem eşi hem de kendisi burada mutlu ve burada İstanbul'da kalmak istiyordu. Tabii Galatasaray'ı da önerildi ve Galatasaray'da bence önemli bir transfer yapmış oldu. Ama tabii burada Fenerbahçe'nin ısrarcı olmamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi Mourinho'ya bunun sorulması. Sportif direktör Mario Branco görüşmelerle ilgili Mourinho'ya bilgi veriyor. Ve Mourinho da ben de burada olmak isteyen, bizimle çalışmak isteyen, mücadele etmek isteyen oyuncularla yola devam edeceğiz ifadesini kullandıktan sonra tabii Fenerbahçe'de menajerine, başvuran menajerine teklifte artırma gitmeyeceklerdi.
Üç Büyükler devam ediyor.
Değerli dinleyenler, yeniden birlikteyiz. Batshuayi'yi konuşuyorduk, Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Fenerbahçe'nin alacağı oyuncuları, santraforu ve de takviyelerini konuşuyorduk. Kimler gelecek, kimler kalacak, kimler gidecek, bunları konuşuyoruz. İrfan 25 ile beraberiz. İrfancığım, Fenerbahçe taraftarına ne gibi haberler vermek istersin? Fenerbahçe taraftarını sevindirecek misin? Fenerbahçe taraftarı bu sene mutlu olacak mı hem transferlerden hem de sezon sonu?
Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'de öncelikli olarak biraz transfer için hemen acele etmeyeceklerini söyleyelim. Yani acele etmemeleri gerektiğini söyleyeyim. Çünkü biraz Avrupa Şampiyonası'nı bekleyecekler. Avrupa Şampiyonası sonrası transfer hızı kazanır. Benim beklentim 13 Fenerbahçe 22 Haziran toplaşı yapacak. 22 ile 29 Haziran Topuköy'de kamp yapacak. Daha sonra 2 Temmuz'da ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek ve 13 Temmuz'da da İstanbul'a dönecek. Yani bu Avusturya kampı öncesi belki 13 Temmuz'a kadar, Avusturya kampına kadar belki iki transfer yetişebilir ama daha sonraki transferler biraz Avrupa Şampiyonası sonrası netlik kazanacak gibi gözüküyor Atakan. Maksimum da 4 ya da 5 transfer yapacak Fenerbahçe. Öncelikli olarak sol kanat transferi teknik direktör Jose Mourinho takımın biraz yavaş oynadığını düşünüyor ve daha hızlı kanat oyuncuların olması gerektiğini düşünüyor. O bölgede sol kanat mevkine bir transfer yapılmasını istedi. Orta sahada 6 numaraya bir transfer yapılmasını istedi. Tabii Başakşehir'in ayrılmasının ardından da bir forvet transferi artı stoper transferi de Fenerbahçe yapacak. Minimum 4 transfer Fenerbahçe yapmayı planlıyor. Tabii takımdan ayrılacak oyunculara göre de bu sayı artabilir. Forvet oyuncuları için işte özellikle forvet mevkiine Fenerbahçe bir transfer yapacak. Onun için 3 isim gündemde. Everton'dan Beto ismi gündemde. Yine İspanya milli takımıyla şu anda milli takım kadrosunda yer alan Morata ismi gündemde.
Biraz Morata'yı alırsa çok büyük katkı sağlar, biliyor musun? Morata çok önemli oyuncu.
Yani Morata'nın şöyle söyleyeyim, çok yani şey olarak yani bonservis olarak da yanılmıyorsam 12 milyon euro bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Yani çok da yüksek bir serbest kalma maddesi yok. Atletico Madrid'de de oyuncu mutsuz, ayrılmak istiyor ve Fenerbahçe oyuncu ile temasa geçtiğinde Avrupa Şampiyonası'nda sonrası görüşelim şeklinde bir mesaj gönderdi ve Fenerbahçe'nin de İspanyol golcüyle görüşerek kendisini takımda İspanyol oyuncu ve menajeriyle görüştüğünü söyleyebiliriz. Mourinho faktörü nedeniyle de Fenerbahçe'ye sıcak bakı 12 milyon euro serbest kalma maddesi var. Ama tabii o Alvaro Morata için sadece Fenerbahçe değil, birçok kulüpte transfer listesinde yer alıyor, birçok kulübün Roma transfer etmek istiyor.
Yani Fenerbahçe almak istiyorsa daha çok para vermek zorunda, doğru mu?
Söyleyeyim, 12 milyon euro serbest kalma bedeli var. Yani 12 milyon euroyu Fenerbahçe öder, Morata'yı da iddia ederse bu transfer gerçekleşir.
Misal bunun, Roma 4 veriyorsa Fener'in 6 vermesi lazım.
Tabii o olabilir. Aynı zamanda tabii şu da var. Yani Mourinho faktörü nedeniyle hani biraz daha bu şey bedeli de aşağıya gelebilir. Yine
tabii şimdi Mourinho ile oyuncuları alabilirsin abi. Öyle tabii bir hocam. Fenerbahçe'nin artısı var.
Evet, yani Premier Lig ekibi Everton'ın Portekizli forveti Beto da Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir isim. Diğer bir isim ise Deniz Undav, Stuttgart'ta forma giyen ve bonservisi de Brighton Albion'da olan Türk asıllı golcü Deniz Undav da Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan forvet oyuncuları arasında yer alıyor. Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe teklifte bulundu. Çağlar Söyüncü'yü Fenerbahçe yeniden geçen sezon kiralık olarak forma giymişti. Çağlar Söyüncü'yü Fenerbahçe kadroda tutmak istiyor. Atletico Madrid yönetimine transferi için temasa geçildi. Ama tabii Atletico Madrid'in 10 milyon euro bir bonservis bedeli beklentisi bulunuyor. Fenerbahçe daha uygun bir maliyetle bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Onu söyleyelim. Yine stoper için yine Jose Mourinho'nun sadece yıldız transfer olarak bakmamak lazım. Bazen de yani şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe yönetiminin ve Mourinho'nun hedeflerinden bir tanesi de tıpkı Osterwolde gibi, işte Szymanski gibi alıp gelecek vadeden ve ileride bonservis bedeli, yüksek bonservis bedeli satabileceği oyuncuları da kadroya katmayı planlıyor. Yine tabii burada stopere 19 yaşındaki Jan Huysen ismi de gündemde. Bu da Juventus'ta olan, geçen sezon Roma'da kiralık forma giymişti. Bonservis Juventus'ta olan İspanyol stoper de Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir isim. Çünkü Mourinho bu oyuncuyu takımda, genç stoper takımda görmek istiyor. Roma'nın başındayken de Mourinho bu oyuncu transfer etmek istemiş, ancak sadece bu oyuncuyla 10 gün birlikte çalışmıştı. Şimdi de Fenerbahçe'ye gelmesini istiyor. Bu transfer haberleri de aslında İtalya'nın önünde gelen spor gazeteleri tuttu. Spor'da bunu sayfalan taşıdı. Ama tabii bu oyuncunun bonservisiyle gelme ihtimali çok düşük. Çünkü Juventus'un bu oyuncu için 30 milyon euro bonservis beklentisi var. Çünkü gelecek vaat eden bir isim. Yani bu yüzden de bu oyuncunun gelirse de kiralık olarak kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyme ihtimali var. Mourinho Roma döneminde oyuncuyu almış, yani oyuncuyu transfer etmiş ve 10 gün birlikte çalışmıştı. 3 maçta da kendisine şans vermişti. Tabii sol kanat içinde birçok isim gündeme geliyor. Joao Felix ismi gündemde, işte Fenerbahçe o oyuncuyu da kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Birçok isim gündeme geliyor ama bu isimler...
Peki Felix gelirse sol tarafta mı değerlendirecek, yoksa Szymanski'nin yerine mi? Ve Tadic'i sol tarafta değil forvet arkasında değerlendirmek istediğini de ben duydum, okudum. Evet, bir de şöyle bir şey var. Tadic oynamadığı zaman büyük problem yaşatan, sorun çıkaran bir oyuncu. Milli takımda da aynısını yaptı. Oynatmadılar, hemen ertesi gün açıklama yaptı. Benim oynamam lazımdı diye. Böyle yorar mı Mourinho'yu, ya da Mourinho bunu yapabilir mi? İsmail Kartal'a yapıyordu çünkü.
Ya İsmail Kartal'a yapılıyor ama ben Mourinho'ya bunun yapılacağını pek düşünmüyorum. Çünkü Tadic'te de Sırbistan, hatta söylüyorsun Tadic'e Sırbistan milli takımında soruyorlar, bu soruyu soruyorlar. Mourinho ile görüştüğünü dile getiriyor, takımla ilgili konuştuğunu dile getiriyor. Zaman zaman Mourinho Almanya'da da işte şampiyonu takip ettiğinde oradaki milli takım kamplarını ziyaret ederek bazı Fenerbahçeli futbolcularla da bir araya geldi. İşte Vasiltan milli takım kampını ziyaret edip Livakovic de bir araya geldi.
Bence orada Modric'in bir nabzını tutmuştur. Ben sana söyleyeyim.
Tabii orada da olabilir. Modric'in nabzını da tutmuş olabilir. Ama işte Tadic'le de görüşüyor. Tadic'le de görüşüp orada Tadic'in daha da sözü var. Mourinho ile çalışacağım için heyecanlıyım sözü var. Onunla takım hakkında görüştük ifadesi var. Orada bir görüş alışverişinde bulunmuş. Ama
peki Mourinho Livakovic'le alakalı ne düşünüyor?
Yani şu anda takımda Fenerbahçe devam edecek şu anda.
Devam edecek. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Yine yani Livakovic bakıyorum maçlarda falan. Tam bir iki tane falan çıkarıyor ama yani yediği gollerde hep hatalı ya. İrfan.
Evet bu sezon Avrupa Şampiyonası'nda da yedi, evet iki maçta yedi gollerle gündeme geldi.
Tabii.
Ama dedim ya Livakovic bence kaliteli bir kaleci. Bu süreci Fenerbahçe'de biraz o dönemde ilk döneminde bir uyum süreci yaşandı. Uyum sıkıntısı yaşadı ki ondan sonra da zaten Hırvat kaleci antrenörünü getirdi Fenerbahçe. Dinamo Zagreb'de birlikte çalıştı. Hatta Beşiktaş'ta da bir dönem Hırvat teknik adamın kaleci antrenörünü yapan Zuşic getirdi Fenerbahçe. Şimdi bu Hırvat kaleci antrenörüyle de yola devam edecek. Onu söyleyelim yeni sezonda. Baktığınız zaman Fenerbahçe'nin yardımcı Mourinho'nun ekibindeki ekibi açıklandı. Ama dikkat ederseniz bu ekipte bir kaleci antrenörü yer almıyor. Bu da işte Livakovic ile mevcut kaleci antrenörünün, Hırvat kaleci antrenörünün devam edeceği belirlenmişti. Burada Mourinho'nun fikri sorulmuştu. Mourinho da buna onay vermişti. Bu da aslında Livakovic ile devam edeceğinin bir göstergesi Atakan'ın söyleyeyim.
İrfan abi peki Jose Mourinho'nun ekibinde Türk bir antrenör yer alacak mı yoksa?
Şu anda yok. Tabii ama şöyle şimdi yardımcı antrenörler de zaten vardı. 2-3 tane zaten bir sözü Zeki Murat Göl'e. Fenerbahçe'nin devamlı ideal antrenörü, yardımcı antrenör. O yine herhalde ekipte yer alacaktır diye düşünüyorum ama şu anda bir Türk antrenörünü alma konusunda herhangi bir girişim yok. Öyle söyleyeyim. Mourinho kendi ekibiyle devam edecek. Zaten baktığınız zaman işte yardımcı antrenörlere bakıyoruz. Salvatore Foti Roma döneminde birlikte çalıştı. En son çalıştığı isim. Mourinho Roma'yı çalıştığı dönem 111 maç asistan olarak görev yapmış Soti. Yani bu da önemli. Roma'nın yardımcısı olarak görevine devam etmiş. 35 yaşında UEFA A lisansı bulunuyor. Joao Sacramento'nun ayrılığı sonrası ekibe dahil oluyor. Ve Mourinho'nun da olmadığı maçlarda takımı yöneten kişi olarak da dikkat çekiyor Soti. Bu anlamda da yani önemli bir isim. Yine Rapet de yine Mourinho'nun yıllarca yanında yer alan bir isim. O da Roma'da birlikte çalışmış. Atletik performans, kondisyon ve performans analiz alanında yetkin bir İtalyan antrenör. Giovanni işte analiz departmanının başında yer alan, yine en başta şef analist olarak görev yapmış Mourinho döneminde Giovanni Serra. O da Manchester United döneminden beri Mourinho ile birlikte çalışıyor. O da analiz alanında son dönemde başarılı imza atmış bir isim. Eski bir Microsoft çalışanı ve rakip analiz konusunda Mourinho'nun en çok vakit geçirdiği isimlerden bir tanesi.
Ali Koç'un açıklamaları var. Dilersen oraya geçelim. Şimdi ben Ali Naci'ye de soracağım. Yine Galatasaray'ı hedef alan, Okan Buruk'u hedef alan açıklamalar var. Ne diyorsun?
Yani şöyle söyleyeyim, aslında sezon bitmiş. Sezon bitmiş, onun ardından yani böyle açıklamalar çok da gerek yoktu. Ama şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi Okan Buruk'un, Özer Dursun Özbey'in sezon bittikten sonra yine Fenerbahçe ile ilgili açıklamalar yapması, televizyon yayına çıktılar Sayın Aziz Yatırım'la ve Ali Koç'ta. Oradaki söylemlerinde yine Dursun Özbek sert bir cevap karşılık vermişti. Yalı çocuğu ifadesini yine açıklamasında kullanmıştı. Ve Sayın Ali Koç bununla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı. Yine Okan Buruk'un da daha sonra işte gazetelere verdiği röportajlarda Fenerbahçe'nin özellikle penaltı konularında işte son dakikalarda penaltılarda Fenerbahçe son dakikada çok fazla penaltı verildiği yönündeki açıklamaları, yine Fenerbahçe ile ilgili açıklamaları bir cevap olarak nitelendirmek lazım. Ama gerekli miydi? Bence gereksiz bir açıklamaydı. Çünkü bu gündemi çok fazla artık gelmeye devam ediyor. Ama bu süreç devam edecek gibi gözüküyor, onu söyleyeyim. Karşılıklı açıklamalar devam ettiği sürece Galatasaray cephesinden açıklama gelecek. Fenerbahçe buna cevap verecek. Bu süreç devam edecek gibi gözüküyor. Hatta ben şöyle söyleyeyim, bu sezon biraz daha sertleşecek gibi eğer böyle devam edersin.
Milli takımla alakalı neler söylersin?
şöyle söyleyeyim, iyi bir, çok güzel bir galibiyet aldık. Turnuvaya galibiyetle başlamak milli takım adına çok önemliydi. Özellikle milli takımdaki Arda Güler'in performansı, işte Mert Müldür'ün performansı, Samet Akaydın'ın performansı, yani bireysel anlamda birçok oyuncu performans olarak ön plana çıktılar. Ama şunda Gürcistan'ı 3-1 yendik, evet, ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Hatalarımızı görmemiz gerekiyor. Çok fazla işte 3-1 yendik ama işte müthiş işte turnuvada hemen üst sıra çıkacağız, işte grubu lider bitireceğiz. Biraz erken havaya girmemek gerekiyor. Çünkü çok fazla da pozisyon verdik biz. Yani Gürcistan karşısında Gürcistan'ın 2-3 tane net pozisyonu var. Direkten dönen topları var. Beraberliği yakalayabilirdi. Hatta öne de geçebilecek pozisyonlar da buldu. Çok net kaçırdı gol pozisyonları vardı. Burada da dikkat etmesi gerekiyor milli takımın. Ama genç ve gelecek vadeden bir jenerasyona sahibiz. Bu jenerasyon uzun yıllar belki 3-4 şampiyonayı birlikte oynayabilecek bir kadrom var şu anda milli takımda. İşte hatta oynamayan Semih 19 yaşında, Arda Güler 19 yaşında, Kenan Yıldız 19 yaşında, Barış Alper Yılmazlar, işte Kerem Aktürkoğlu'lar. Yani takımın en tecrübeli isimleri Mert Müdür, Hakan Çağlanoğlu, Adı Abdülkerim Bardakçı, işte Melih Demiral gibi isimler. Bunun haricinde baktığınız zaman çok gerçekten genç, gelecek vadeden çok önemli bir milli takımda jenerasyonuna sahibiz. Ve geriden gelen de birçok isim var. Hatta milli takımında bence oynamaya hak edip de milli takım kadrosunda yer almayan bazı isimler dahi mevcut, onu söyleyeyim. O anlamda da iyi bir uyum yakaladı milli takım. Bu uyumu sürdürüp devam ettirilmesi gerekiyor. Ama Montella'nın da ikinci yarıda mesela oyuncu hamlelerinde ben yine yanlış yaptığını düşünüyorum. Özellikle belli bir noktadan sonra orta sahada oyundan düşmüştü milli takım. Ama değişiklikleri biraz çok geç yaptı. Birçok oyuncu kenara değişiklikler yaptı, artık çok yorulmuşlardı çünkü. Ama bu oyun Portekiz'e yeter mi? Bence yetmez. O anlamda çok daha dinamik ve çok daha...
Bu aslında bu oyun top bizdeyken ki oyun yeter ama top rakipteyken ki oyun yetmez. Yani o kadar kontata yakalanıyoruz, o kadar yerleşmişken pozisyon veriyoruz ki defansif anlamda takım savunmasını düzeltmezsek bizi üçlerler. Zaten İsmail Yüksel'e de ciddi anlamda ihtiyacımız var bu arada.
Evet, yani şöyle söyleyeyim, İsmail Yüksek, Sarı Özcan gibi aslında iki tane sert orta sahayla oynamamız lazım. Yani çünkü biz Hırvatistan karşısında da biliyorsunuz iki sert orta saha karşısında çok önemli bir orta saha üçlüsünden.
Acaba İsmail ile Kaan, Hakan Çağlanoğlu üçlüsü nasıl olur? İsmail Kaan ikilisi orada çok rakibi bozar mı? Çünkü Kaan çok top kazandı, İsmail de çok top kazanıyor. Yani ciddi bir avantaj sağlar mı? Bir yorulan bir futbolcunun yerine de ikinci yarı Salih ya da Orkun'u alırsın. Orada orta sahayı tutar mısın acaba? Ama çünkü sağda Arda, solda Kenan oynayınca, onlar da geriye gelmeyince orta sahanın biraz daha kuvvetli olması lazım sanki.
Çünkü orta sahayı zaten Gürcistan orta sahayı çok rahat geçti. Biraz da onun etkisi de vardı. Çünkü neredeyse her pozisyon, özellikle biz öne geçtiğimiz pozisyonlardan sonra 1-2 dakika sonra kalemize çok net gol pozisyonları gördük. Hatta bazılarını değerlendiremedi Gürcistan. Biraz daha yani etkili vuruşlar yapabilirlerdi, daha farklı da sonuçta da ayrılabilirlerdi. Bu anlamda dediğim gibi İsmail Yüksek'in ihtiyacı var. Milli takımı çok net bir şekilde gördük. Ama İsmail Yüksek hazır mı? Bence bir soru işareti. Çünkü
bir buçuk aydır oynamıyor. O da fiziksel olarak iyi durumda değildir. İlfancığım çok teşekkür ediyorum. Evet, yayına katıldın.
Son şey olarak söyleyeyim, İsmail Yüksek çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Hatta şöyle söyleyeyim, beklenenden erken de döndü sahalara biliyorsun. Özel bir doktora gitti, tedavi oldu. Beklenenden erken döndü ama şu anda oynayabilecek düzeyde mi onu tam olarak bilmiyorum. Oynasın da belki ikinci maçta bir dakika oynayabilecektir ama onun ilerleyen haftalarda daha az duruma gelecektir. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim İrfan'cığım, sana da iyi tatiller. Senin de söylediğin gibi İsmail'e çok ihtiyacımız var ama son 1-1,5 aydır oynamayan bir oyuncu, fizik olarak ne seviyede bilemiyoruz, sonuçta biraz da gücüyle oynayan bir oyuncu. İnşallah oynarsa bize katkı ya da katkılar sağlayacaktır. Bu arada az önce söyledik, işte Semih'in zamanı var, son 15-20 dakikalar oyuna alınabilir vesaire. Gürcistan maçında Cenk'i oyuna alabilirdi, Ama mesela Yusuf'u neden aldı anlamadım ben.
Çözemedik.
Ya Yusuf'un mesela neden oyunu aldı anlamadık.
Yani orta sahayı tutmak desen yok. Gol atmak vesaire yok. Yani Yusuf Yazıcı bence de şu anki performansıyla çok fazla zaten milli takımın ana karakter, başrol oyuncularından bir tanesi değil. Ben zaten yayın başında da söylemiştim. Montoya'nın 79. dakikada yaptığı değişiklikleri anlayamadım. Arda yerine Yusuf, Kaan yerine Meri'yi almıştı. Neyse ki ya bu dakikadan sonra çok fazla bastırdı Gürcistan zaten. İki tane pozisyonları var, kornerler, yan toplar. Neyse ki maç 2-2'ye gelmedi ki. Yoksa çok fazla konuşurduk, o değişiklikleri hatalıydı diye düşünüyorum ben açıkçası. Bu arada İrfan abiye yönelttiğin sorular arasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un Okan Buruk'u hedef alma konusu vardı. Bazı ithamlarda bulunmuştu Sayın Ali Koç. Ya artık Türk futbolunda bu gerginliği düşürmemiz gerekir.
Ya bir de sezon bitmiş ya. Sezon bitmiş ama. Yani şampiyon Galatasaray olmuş. Sen de 99...
Ya Jose Mourinho'yu getirmişsin. Hala Okan Buruk'u konuşuyorsun. Şampiyon olamamışsın. Gerçek şampiyon diye camianı kenetlemeye çalışıyorsun. Jose Mourinho'yu getirdin, tamam, Fenerbahçe daha çok konuşuldu, okey. Ama bu ligin şampiyonu Galatasaray oldu ve geride kaldı artık. Yeni sezon, yeni hedefler. O yüzden Jose Mourinho'yu getirdin Sayın Ali Koç. Hala niye Okan Buruk konuşuyorsun?
Tamam, o zaman madem sen gerçek şampiyonsan 99 yani, gol 99 puan alan İsmail Kartal'ı tutsaydın abi.
Aynen öyle. Ya zaten Fenerbahçe kendi tezini kendi çürüttü. Çok açık bir şekilde. Yani mesela yıllar evvel Ergin Ataman'la bir röportaj yapmıştım Hürriyet gazetesine. Çok güzel bir laf söylemişti. Obradovic'i dedi ben getirdim Türkiye'ye dedi. Fenerbahçe beni yenemediği için Avrupa'nın en iyi koçunu getirdi dedi. Fenerbahçe'ye. Sayın Aziz Yıldırım için bunu söylemişti. Şimdi Jose Mourinho hamlesi de buna benzetiyorum ben. Yani Fenerbahçe bir türlü Galatasaray'ı yenemediği için şampiyonluk yarışında Jose Mourinho'yu getirdi. Bu şekilde bakmak lazım. Ama şimdi artık senin önünde yeni hedefler var. Hala Okan Hoca'yı konuşuyorsun. Biraz önce reklam arasında konuşuyorduk. Sohbet ediyorduk. Melih abi de vardı. Yani Sayın Dursun Özbey'in ben İsmail Kartal'ı, Sayın Dursun Özbey'in ben ne bileyim Filip Koku ya da Jorge Jesus falan konuştuğunu hatırlamıyorum. Yok hafızamda. Ama yani siz neden rakip takımın teknik direktörüyle alakalı
böyle... Bir de bir şey söyleyeceğim abi. Sen başkansın. Senin muhatabın değil ki abi rakip takımın hocası. Rakip yani, takımın başkanıyla alakalı konuş.
Yeniden göreve seçildi Sayın Ali Koç. Yanında da bence son yıllarda işte televizyon dünyası, spor dünyası çok başarılı işlere imza atmış, tecrübe sahibi bir Acun Ilıcalı var. Bence Sayın Ali Koç'un çok fazla artık bu tip tartışma çıkaracak açıklamalardan uzak kalması lazım. Yani bence Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Biraz daha şampiyonluğa, futbola, takıma, Fenerbahçe'ye odaklanması gerekiyor diye düşünüyorum. Galatasaray'la uğraşmak çok fazla iyi gelmiyor bence Sayın Ali Koç'a. Yani bitti artık. Yani geçtiğimiz sezon geride kaldı. Artık yeni hedefler söz konusu. Ama siz hala geçtiğimiz yılki tartışmalarda kalıyorsunuz. Çok ayrıştırmak doğru değil insanları. Hele ki şu milli takım ortamında, hele ki milli takımımız gerçekten bir umut vaat ederken, yani herkesin net bir şekilde bir kenetlenip izlemekten keyif aldığı bir takım yükleniyor deyim yerindeyse Almanya'da. Ne olur bu keyfimizi çalmayın yani. Ne olur insanları birbirine düşürmeyin. Tek ricam bu.
Bu arada Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper'in arasında bir şey var mı?
Yok.
Geçen öyle bir şey okudum. İşte işte şey maçtan sonra Barış Alper yanına gidiyor Kerem'in. Görüntüde de var. Kerem böyle kafayı çeviriyor ama orada öylesine bir çevirmeme. Sonra birileri şey yazmış altına. Son maçta penaltıyı atmak istedi, Barış bırakmadı tarzı bir şeyler yazmışlar.
Yok ya, iyi arkadaşlar. Yok, yani arkadaşlar. Dışarıda da görüşüyorlar. Çok yakın, iyi dostlar.
O yani. Zaman denk gelmiştir görüntü.
İyi dostlar. Ya Barış'la Kerem derken şunu da söyleyeyim. Tabii ki Barış çok iyi teklifler alıyor. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray tecrübesi daha yüksek bir futbolcu. Çok açık bir şekilde. Özellikle son iki şampiyonlukta önemli payı var. Bu sezon Barış Alper de tabii ki daha çok ön plana çıktı ama hani hangisi ayrılacak merak ediliyor. Barış çok iyi teklifler aldığı için, Kerem yaşadığı olaylar, aldığı tepkiler, protestolar, eleştirilmesi, 24 gole katkı vermesine karşın. Ve bildiğin gibi daha önce de defalarca kez söylemiştik, Oğuz Aydın hamlesi gelecek Galatasaray'dan. Alanyaspor futbolcuyu çok istiyor Galatasaray kadrosuna katmak. Ve Oğuz Aydın da bir kanat oyuncusu.
Tete'nin yerine.
Yani sağ kanat, evet. Yani Barış da giderse.
Gidecek artık mi Barış?
Ya, çok yüksek bir teklif alırsa, ki Galatasaray'ın kafasında tabii ki hem Okan Hoca hem de Sayın Dursun Özbek kadroyu korumak istediklerini söylediler. Ama şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın hani bu konuyu tartışmaya açacağı ve Barış'la alakalı tasarrufta bulunabileceği rakam 25 milyon euro ve üstündeki teklifleri değerlendirecek Galatasaray. Ama 25 milyon euronun altındaki bir teklif hiç söz konusu dahi edilmeyecek. Barış'ı kadroda tutacak o zaman Galatasaray. Ama Oğuz Aydın hamlesi bir anlamda kanat opsiyonlarının artması, Tete'nin performansını beğenilmeyip kesinlikle gönderilmesi kararı çıkmasıyla alakalı. Bu arada Kerem Aktürkoğlu'nun ben Barış'a göre ayrılma ihtimalinin çok ama çok yüksek olduğunu düşünüyorum.
Öyle mi?
Evet. Yani
nereye gidecek peki?
Ya burada tercihi tabii ki Kerem yapacak. Yani Real Sociedad'ın bir teklifi var.
Muhtemelen ikinci maçta, Portekiz maçında belki Kenan'ın yerine Kerem oynatabilir. Çünkü üçüncü maça saklayabilir Kenan'ı. Çünkü üç günde bir maç yoracak oyuncuları.
Tabii.
Çünkü çok yüksek seviye. Orada her oyuncudan da yararlanmak lazım. Bu arada Semih'ten de Cenk'ten de Kerem'den de hepsinden yararlanılacak.
Ben açıkçası bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama ya fizik durumu biraz iyiyse, güçlüyse ben Cenk Tosun'un süre alması gerektiğini düşünüyorum.
En azından hatta, sonra en azından sonra 30 dakika.
Daha da ileri gideyim.
En azından sonra 30 dakika.
Daha da ileri gideyim. Ya Cenk Tosun'un 11 başlaması mesela beni şaşırtmaz. Fizik olarak iyiyse.
Şöyle Gürcistan maçında okey ama Çekya maçında da okey. Portekiz maçında tabii, Barış'la başlaması lazım.
Yok çünkü, zaten bu maç olmaz
tabii,
zaten.
Ve Portekiz maçı Hırvatistan maçı gibi olabilir. İyi kapanırsak, iyi savunursak biz arkada Barış'la, Kenan'la ya da Kerem'le, Arda'yla falan Hakan'la pozisyon buluruz abi.
İnşallah.
Buluruz. Bak Barış 3-4 tane pozisyona girer.
İnşallah kazanırız ama bir puan da gerçekten müthiş. Çok değerli yani.
Yani ben
kaldı ki
çok ümitliyim.
Artı bir de averajım var. Yani tabii, o Kerem'in attığı gol var ya çok değerli. Belki tabii, bizi başka yerlere getirmemiz yani tabii, gelmemizi sağlayacak.
Evet.
Portekiz'e göre artı bir gol averajımız var şu
tabii,
anda.
Tabii Portekiz'i yen abi. Çekya'yı iki farklı yen. Grup lideri çık.
Tabii. İnşallah. İnşallah.
Grup lideri çık ki olmaması için hiçbir sebep yok. Ben Çekya'yı çok beğenmedim. Çok beğenmedim Çekya'yı. Yani attıkları gol mesela öyle
ceza sahası dışında.
Dışından ama böyle bir defa mı iki defa mı ne gittiler yani, öyle çok gidemediler Portekiz'in üstüne.
Abi zaten şimdi baktığın zaman kağıt üzerinde kariyer olarak ne bileyim oyuncu değeri olarak falan bizim takımımız zaten Çekya'nın çok önünde.
Bir daha bir şimdi Kenan, Kerem solda 55 dakika bir tanesini oynat. Son 35 dakika diğerini sok. Rakip takımın sağ bekini şey yaparsın. Arda, Hakan. Hakan bu arada da mükemmel oynadı maçta. Acayip beğendim. Müthiş oynadı abi. Geride de çok koştu. Canı çıktı. Arda zaten şeyde var. Skorda var. Barış Alper sağ tarafa geçince etkili. Sürekli deplası oluyor. Çapraz koşular atıyor. Sürekli rakip savunmayı bozuyor. Yani istatistiklerini paylaşmışlar. Şut yok, pas yok vesaire ama öyle değil. Oyunu izlediğin zaman öyle değil. Her şey istatistik değil arkadaşlar. Bakarsın 5 şut atmış, oyunda yok. Bakmışsın 1 gol atmış, oyunda yok. Bakmışsın şutta yok ama ön tarafta rakibi darmadağın etmiş. Yani oyun evet asist şey istatistik önemli ama her şey değil. Bazen şey yapamıyorsun, kavrayamıyorsun. Ben milli takımdan çok ümitliyim yani.
Ben de inşallah. Özellikle takım savunması konusunda da o zafiyetleri ortadan kaldırırsak diliyorum ki o 2008'de yaşadığımız o coşkuyu, o heyecanı bize yeniden tekrar yaşatacak diye düşünüyorum.
Bu arada Ferdi çok iyi.
Bu arada Barış, Ferdi ben Ferdi'yi özellikle defansif anlamda çok beğenmedim ya.
Ha defansif olarak evet.
Ön alan ofansif anlamda ofansif kesinlikle olarak bindirmeler.
Abi ilk yarı bizim takım 10 dakikayı çık.
Çünkü onun
mükemmel kanadından oynadık.
Geldi. Evet. Ferdi'nin kanadından geldi. Defansif anlamda iyi değildi. Ama ya benim en çok beğendiğim isim muhtemelen de o baskılar, eleştiriler çok iyi konsantre olmuş belli ki Samet'i çok beğendim. Hatasız çok, oynadı.
Müthiş oynadı.
Ya yani müthiş bir oyun ortaya koydu ki oyunun son bölümünde 2-2 oluyordu.
Tabii topu
kaleci gibi topu çıkardı.
Evet. Ya,
müthiş hamle. Allah korusun zaten hedef maçı Gürcistan karşılaşmasıydı. Yani o maçta bence bir puan alsak dahi işimiz çok zordu yani.
Zor, ya belli olmaz ama yani galibiyetle başlamak çok önemli ya.
Tabii ki abi. Ve fikstür de güzel. Yani evet. Gürcistan'la başlaman çok önemli.
Evet.
Biz geçen hangi şampiyonaydı? 2008'de mi başladık?
Biz ilk defa galibiyetle başladık bu arada. İlk defa galibiyetle başladık.
2008'de galiba Portekiz'de falan başlamıştık evet. Belki de. Yani o son dakika golleri evet. Çek Cumhuriyeti maçında bizi
tabii.
Bir anlamda kenetlemiş. Şimdi burada galibiyetle başlamak bence çok değerli. İnşallah Portekiz'den yani hani şey bir tabir vardır ya bir puana sahaya çıkmam. Bir puana sahaya çıkmam harbiden Portekiz maçında. Hani cebime...
Tabii %100.
Bir puanı veriyoruz.
Çünkü bir puanı alsak okay. Çekya'yı yendiğin anda grup lideriz.
Tabii canım net lidersin ya.
Lidersin.
O yüzden ona göre de bir oyun planı hazırlayacağını düşünüyorum Montella'nın. Muhtemelen de zaten ben Gürcistan maçına göre ilk 11'de en az...
Nasıl kadroyu çıkarsan? Yani sen olsan nasıl kadroyu çıkarsan?
Güçlü orta saha.
Kim mesela güçlü orta saha ne?
Salih Özcan.
Tamam.
Orkun Kökçü. Hakan Çalanoğlu.
Zaten şey Kaan.
Yani
Kaan iyi oynadı abi.
Kaan iyi oynadı ama
daha yumuşak olur bu orta saha. Daha yumuşak olur abi.
Abi Salih.
Tamam Salih de.
Salih'i yani Salih'i ben çok beğeniyorum. Bir saniye.
Salih yani Salih, Kaan, Hakan ya da
Salih, Kaan, Hakan. Ama işte Arda'yı ne yapacaksın? Kanat oynatacaksın yine.
Tabii. Şimdi Arda'yı, Kenan'ı ya da Kerem'i kanat oynatacağın için çok Kerem dönüyor gerçi de Kenan dönmüyor. Arda da çok dönmüyor. Yani %100 de dönmüyorlar. Ve rakip hızlı oynadığı zaman çok yetişemiyorlar.
Peki hem Kaan hem Salih'in aynı anda 11'de olduğu bir
top yapamazlar mı diyorsun?
Senaryo gerçekleşebilir mi? Takım.
Tamam, Kaan, Salih, Hakan işte.
Evet. Salih'le Orkun'u kesiyorsun ama.
Abi Orkun'u kesiyorum. Şimdi orada Hakan, Salih ve Arda pas yapacaklar.
Evet.
Biz ilk yarı 10 dakika çık. Biz 35 dakika mükemmel top çevirdik.
Tabii.
2'ye 1'ler yaptık. Orada aldık, işte servis yaptık, işte pozisyonlara girdik, planlı oynadık vesaire. Ama top rakibe geçtiğinde işte defansif alanda sıkıntı, kontralarda problem yaşadık. Yerleştiğimiz anda da problem yaşadık defansif. Ali Naci çok teşekkür ediyorum.
İnşallah önümüzdeki hafta gruptan çıkmayı başaran i̇nşallah. Milli takımı konuşuruz.
İnşallah. Gelecek perşembe Allah izin verirse yine burada olacağız arkadaşlar. Ali Naci Küçük, İrfan 25 ile beraber ve bendeniz Atakan Kurt. Hepinize mutlu günler diliyoruz.
Büyükler sona erdi.